Her zaman Yaratıcı Dilleri programımıza hoş geldiniz. Bugün de Kutay Hocam, Cihet Hocam ve Ümit Hocam'la beraberiz. İnşallah ayrı zamandan bahsedeceğiz. Kur'an üzerinden bahsedeceğiz. İnşallah. Güzel konularımız var. Allah'ın izniyle her konuda Hakk'ı anlatıyoruz hocamızın vesilesiyle. Çünkü mesela Kur'an mucizelerine bakıyoruz. Gerçekten mucizevi özellikleri var. Kur'an'da bildirilen ayetlerin şu anda günümüzde aynen bilimsel olarak bulunduğunu, olayların aynen gerçekleştiğini görüyoruz. Geçmiş dönemle ilgili verilen bilgilerin aynen doğru olduğunu görüyoruz. Onun haricinde imani kalplerine bakıyoruz. Hepsi Allah'ın muhteşem yaratma sanatını gösteriyor. Hiçbir kusur bulunamıyor. Yani bilim adamları hangi canlıya baksalar, hangi sistemine baksalar bir kusur bulamıyorlar. Detaylı bir yaratma sanatı görüyorlar. Ahir zamana bakıyoruz. Ahir zamanın tam ortasında olduğumuzu görüyoruz. Çünkü tüm alametler birbiri ardına 30 sene içerisinde gerçekleşmiş ve gerçekleşmeye de devam ediyor. Bunu net bir şekilde her gün şahit oluyoruz. Mesela en son Müslüman ülkelerde olan zulüm, bu yaşanacak olayların hepsini zaten Peygamberimiz de bildirmişti. Yani bazıları mesela şey diye düşünüyor olabilir, işte Müslümanların haşa sonu geldi, bitiyorlar artık, kendi içlerinde de çatışmaya başladılar. Hiç heveslenmesinler boş yere. Bunlar İslam ahlakının yeryüzüne hakimiyetinin en son delillerinden bir tanesidir. Yani öyle böyle bir düşünceye kapılmasınlar kesinlikle. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten Müslüman ülkelerinde fitne çıkacağını, bir fitne bitmeden diğerine sıçrar buyuruyor Peygamberimiz. Aynı şekliyle şu anda Müslüman ülkelerde görüyoruz. Tabi bunlar aslında hani kötüymüş gibi gözükse de Allah müminlerin aleyhine kafirleri yol vermez buyuruyor ayetinde. Hepsi Müslümanların lehine dönecek bir durum. Yani bu olaylar sonucunda insanlar Türkistan Birliği'ni isteyecekler, Müslümanlar birleşmeyi isteyecekler. Allah'ın ayetlerine göre hareket etmeye başlayacaklar. Ve en sonunda da zaten ahir zamanın müjdesi var, Mehdiyet, Hazreti İsa'nın gelmesi. Bunlarla birlikte yeryüzünü muhteşem bir huzur ve barış kaplayacak. Teknoloji çok ilerleyecek. Onun haricinde muazzam gelişmeler olacak. Allah'ın izniyle İslam ahlakı yeryüzüne hakim olunca zaten savaş kalmayacak, kan dökülmeyecek, kanın sonu gelecek inşallah. Çok güzel gelişmeler bizi bekliyor ve dediğimiz gibi 200'e yakın alamet var. Bunların hepsinde son 30 sene içerisinde olduğunu görüyoruz. HazretiMehdi.com sitesi var. Hocamızın eserlerinden faydalanarak hazırlanmış. 200 gerçekleşmiş alamet var. Onun haricinde detaylı alametler de var mesela yüzlerce. Artık böyle 600-700'ler civarına gelmiş durumda. Hani bunların hepsi aynı zamanda olduğumuzu gösteriyor Allah'ın izniyle. Ve biz de buna her gün şahit oluyoruz inşallah. Evet,
maşallah. Allah'ın delillerini ortaya koymak, yani gerçeği ortaya koymak, A9 TV ile ilk olarak, yani televizyon dünyasında ilk olarak görülen bir şey. Biz konferanslarla her türlü toplum çeşitli kesimlerine ulaşabiliyorduk yıllar yılı. İşte bu konuda işte verdiğimiz konferanslar dini değil, işte şöyle söyleyeyim 3000-4000 olmuştur hem dünyada hem Türkiye'de. Türkiye ile sınırlı kalmayarak tüm dünyada verilen konferansların sayısı olarak. Yapılan şey şu, gerçeğin ortaya konması. İnsanlar hep kandırıldılar. İşte komünizmin ideolojisiyle, işte çeşitli böyle izimlerle ve bu izimlerin sözde temeli olan, sözde bilimsel temeli olan, dinden uzaklaştırıcı bu izimler, farklı hayat şekilleri ortaya koyan bu izimler ne yaptılar? Sözde bilimsel temeli olarak Darwinizm benimsemiş aslında. Darwinizm de ayakta duran ideolojilerdi bunlar, dini karşısındaki ideolojiler olarak. Bunların tamamen altyapısının çürük olduğu, altyapısının hiçbir dayanağı olmadığı ortaya kondu. Sayın Adnan Oktar'ın eserleriyle beraber bu ortaya konmuş oldu. Ve gerçekler ortaya çıkmış oldu. Yapılan şey bundan ibaret.
İnşallah.
İnsanlar bu şekilde gerçeği görmeye başladılar. İşte bakıyorsunuz işte Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ateistlerin önde gelen insanları artık bu eserlerle karşılaştıktan sonra, eserlerle tanıştıktan sonra artık her biri tek tek işte biz bu ne kadar yanlış anlatılmış, bize yanlış öğrenmişiz demeye başladılar. Mesela çok ünlü evrimciler bakıyorsunuz artık şey yapıyorlar, diyorlar ki demek ki mutasyonlar birikerek bir yeni bir bilgi oluşturamıyormuş. Biz bunu, bize böyle öğretilmişti aslında diyorlar. Ve vazgeçiyorlar iddialarından. Bu şekilde insanlar hidayeti bulmuş oluyorlar. Doğruyu bulmuş İnşallah. Oluyorlar. Gerçeği İnşallah. Öğrenmiş oluyorlar. Mümine düşen zaten en büyük görev nedir? İyiliği buyurup kötülükten men etmek. İnşallah. Bu herkesin üzerine düşen bir görev. Yani yalnızca Sayın Adnan Oktar'ın fark edip de uyguladığı bir gerçek ama yalnızca ona yüklenecek bir görev değil. Hepimizin üstüne düşen bir görev. Hepimiz için farz olan bir görev. Her müminin, müminim diyen, Müslümanım diyen, elhamdülillah Müslümanım diyen herkesin üzerine düşen bir görev. Burada mesela işte Kutay olsun, herkes olsun, burada 7'den 70'e şuur sahibi her insanın üzerine düşen bir vazife bu.
İnşallah.
O yüzden bir şey değil yani, bir ayrıca yapılan, yapılmasa da olur, fikri bir çalışmadır, aa ne güzel, güzel yapıyorsunuz falan, bu şekilde değil. Bu bir farz.
İnşallah.
Alan şart koştuğu bir şey. Namaz kılmak nasıl farz, oruç tutmak nasıl farz, vazgeçilmez dinin temeli. Bu da aynı şey. Gerçekleri anlatmak, insanları uyandırmak. Neden uyandırıyoruz? Gafletten uyandırıyoruz. Kandırılmışlıktan uyandırıyoruz. Gerçeklerle tanıtıyoruz. Değil mi? Bakıyoruz, işte mutasyonlar demek ki tesadüfen bir canlıyı üretemez. Doğa ana diye bir kavramın altı boş. Değil mi? Ondan sonra işte doğa seleksiyon hiçbir canlı yaratamaz. Ancak ve ancak her şeyi bilen, sonsuz güç sahibi Yüce Rabbimizin yaratmasıyla canlılık yaratılabilir. Başka hiçbir açıklaması yok. Big Bang bunu ortaya koyuyor. Değil mi? Hiç yoktan Allah'ın var ettiğini ortaya koyuyor. Fosil bilimi bunu ortaya koyuyor. Açıkça ve net bir şekilde canlılar bir anda ortaya çıkıyorlar. Bir anda ortaya çıkmak ne demek? Yaratılış demek zaten. Mucizevi bir şekilde ortaya çıkıyorlar. Geçen gün onun fotoğraflarına rastladım. Cambridge Üniversitesi'nde doğa tarihi bölümü var. Arkeoloji bölümünde. Şöyle bir bannerları var. Kambriyen patlaması diye. Cambrian Explosion diye yazmışlar. Patlama ne demek? Yaratılış demek zaten. Yani bir anda ortaya çıkış. Hiç yoktan bir anda ortaya çıkış ne demek? Yaratılış demektir. Ve kompleks halleriyle bir organizasyon ortaya çıkıyorsa bu yaratılış anlamına gelir. Evet. En basit bir örnek verelim. Mesela kumsalda yürüyorsunuz. Bir anda karşınıza kumdan bir kale çıkıyorsa dalgalar bunu yapmış olabilir mi? Ya da rüzgar bunu tozu toprağı bir yere getirip böyle bir şey yapmış olabilir mi? Yani tesadüfler böyle bir şey yapmış olabilir mi? Mantıksız bir iddia olmuş olur. Tabii ki bunu akıl sahibi, şuur sahibi biri yapmış. Çocuklar yapmıştır ya da işte büyükler yapmıştır ama bir şuur sahibi biri yapmış bunu. Yapılmış çünkü. Bunun gibi hücreye baktığımızda yani bir kumdan kaleyle karşılaştırılmaz. Ya da bir deniz anasına bakınca yine aynı şekilde. İnsan vücudunun bir organını ele alın. Hayır, öyle bir şey tesadüfi olabilir mi öyle bir şey? Bir böbrek tesadüfen olabilir mi? Bir göz tesadüfen olabilir mi? Kulak. Hepsinde üstün bilgiyle yaratılış var.
İnşallah.
Burada bilim bunu ortaya koyuyor.
Muazzam yapıyorlar bu canlıların. Yani tesadüf kelimesi onların putlaştırdığı bir kelime. Aslında tesadüfe inandıkları yok. Yaratılıştan, Allah'ın yaratılışından kaçmak için, kurtulmak için tesadüf diyorlar, evrim diyorlar. İşte rastlantı diyorlar. Bu tarz kelimeler kullanıyorlar. Ve Allah inancından kaçmaya çalışıyorlar. Ama biz bilimsel delilleriyle Allah'ın yarattığını, her yaratılanın arkasında bir akıl olduğunu gösterdiğimiz zaman onlara bu kelimelerin hiçbir anlamı kalmıyor. Allah'ın izniyle evrim yıkılmış oluyor. Arkasında saklanabilecekleri bir siper kalmamış oluyor inşallah.
Allah'ın yaratışından kaçamıyorlar inşallah.
İnşallah Allah'ın yaratışından kaçamıyorlar. Deniz anasında da Allah'ın yaratışının örnekleri var inşallah. Bundan biraz bahsöz etmek istiyorum. Bu gördüğümüz deniz anasının, ya hepiniz denizde görürsünüz zaten, %95'i sudan oluşuyor.
Şeffaf zaten.
Zaten şeffaf.
Evet.
İçinde bir beyin yok. Zaten şeffaf olduğu için görebiliyorsunuz. Herhangi bir organ yok, sistem yok. Hani muazzam bir şekilde yaratılmış, şeffaf. Görebiliyor, düşmanlarından kaçabiliyor, düşmanlarını analiz edebiliyor. Gördüğü görüntüleri yorumlayıp nereden ne yaklaştığını fark edebiliyor ama bir beyni yok. Bizim beynimiz var, iki gözümüz var. Görüntüleri görüyoruz, beynimize elektrik sinyali olarak gidiyorlar. Beynimizde yorumlanıyorlar. Allah bize görüntü olarak gösteriyor. Ama bu deniz anasının beyninde bir beyni yok. Beyninde bu bilgileri yorumlayabilecek bir merkezi sistemi yok. Ama en kusursuz şekilde yine Allah'ın izniyle görebiliyor. Şimdi deniz analarının bazı türleri ışık saçarak düşmanlarını yanıltıyorlar. Burada Allah'ın deniz anasına verdiği, bahşettiği bir sistem var. Aksi halde düşmanlarına yem olur ve deniz anası popülasyonu çok hızlı bir şekilde azalır. Ama onlara kaçabilecek bir yöntem sunuyor Allah inşallah. Bazılarında ise vücutlarına zehirli kimyasallar üretebiliyorlar. Yani bir kimya fabrikası var deniz anasının içerisinde. Bir profesör bir laboratuvara girip çeşitli malzemeleri karıştırıp bir zehir ürettiği zaman veya bir kimyasal madde ürettiği zaman bu orada Allah'ın izniyle o profesörün zekasının ürünü olmuş oluyor. Allah'ın ürünü tabii ki inşallah. Allah'ın ilham etmesiyle profesörün yapmasıyla oluyor. Burada deniz anası var. Beyni yok dedik biraz önce. Beyni olmayan bir deniz anası kendi vücudunun içinde bir kimya fabrikası barındırıyor. Bununla beraber ölümcül zehirler üretebiliyor. Müthiş bir kimya bilgisine ihtiyacı var. Ve Allah'ın içinde o deniz anasına bir bu kimya fabrikasını vermiş olmasına ihtiyacı var inşallah. Ayrıca dediğim gibi saydam bir yapısı var. İç içinde böyle bir fabrika görüyor muyuz? Veya iç içinde bir arkasını baktığımız zaman arkasını görüyoruz. Bütün bu yapılar saydam bir biçimde maşallah. Bir insan organına baktığımız zaman opak bir şekilde görebiliyoruz. Karaciğer, akciğer, kalp bunların arkasını görmüyoruz ama deniz anası saydam, şeffaf ve aynı zamanda işlevsel inşallah. Bu canlıların vücutlarının alt kısımlarında da dokungaçları var. Bazı türlerin dokungaçlarında zehirli bir sıvı bulunuyor. Deniz anaları avlarını bu zehri fışkırtarak yakalıyorlar. Düşmanlarını da bu zehirle öldürüyorlar. İki amaç için de kullanabiliyorlar inşallah. Bunların bazıları kendilerini korumak için ışık saçma özelliğine sahipler. Avlarını düşmanlarını yanıltıyorlar ve ani bir şekilde kaçma imkanı buluyorlar. Düşmanlarından kaçarken vücutlarından ışık yanıyor dokungaçlarında. Ancak düşman tam onları ısırmaya yaklaştığı zaman bunu yapıyorlar. Aksi takdirde yapsa, uzaktayken yapsa renk değiştirmiş olacak, ışık saçmış olacak. Ama düşmanı onu tekrar görüp yakalayabilecek. Ama tam ısırmaya yaklaştığı zaman yapıyor. Çan görünümlü kısımları var bunların. Bu kısımda ışığı kapatıyorlar ve ışığı yanık kalan dokungaçlarına aktarıyorlar. Yani ışık bir anda dokungaçlarında gözüküyor vücutlarından çıkarak. Ve düşman yanılıyor. O anda avını kaybetmiş gibi oluyor. Evet. Bu sırada da deniz anası kıvrak hareketle hemen kaçıyor. Maşallah.
Böyle bir taktiği var. Yani bir strateji gidiyor. Ama stratejide yani deneme yanılma yönüyle ya da kendi kendine keşfettiği bir şey değil. Zaten bu sistem de yaratılmış.
Allah'ın ilham ettiği bir strateji. Yani siz düşünseniz ben hani desem ki ellerimde ışık yansın bana biri saldırmaya çalıştığı zaman dikkatini dağıtayım kaçayım. Bende böyle bir sistem yok. Evet. Bunu düşünsem bile aynı anda bu sistemin vücudumda var edilmiş, yaratılmış olması gerekiyor en başından beri. Biz deniz analarına bakıyoruz. Değişmemiş. Fosillerini de görüyoruz. Fosillerin olması da çok ilginç çünkü %95'i su ama kayaç katmanlarında deniz anası fosili de bulabiliyoruz.
İz bırakmışlar.
İz bırakmış. Allah deniz anası fosilini de saklamış. İçleri kalmış. Hiçbir mazereti olmasın evrimcilerin diye inşallah.
Evet maşallah.
Bunu da görebiliyoruz. Hiç değişmemişler. Hep aynı yapıdalar. Ve Allah'ın o stratejiyle beraber o vücut parçalarını da ona verdiğini görüyoruz inşallah. Yani bu güneşle temas ettiğinde kısa bir sürede eriyen, kuruyup yok olan bu deniz anasının yani nasıl oluyor da bu kimyasal madde üretimi yapıyor? Nasıl oluyor böyle bir strateji düşünebiliyor? Nasıl düşmanının geldiğini anlıyor? Tam son anda ışık yakarak onu kandırıp kaçıyor. Ya bunların hiçbirinin deniz anasının aklının ürünü olmadığı açık. Burada Allah'ın aklı var. Allah deniz anasına ilham ediyor. Deniz anası bu şekilde bunları yapabiliyor. Bu şekilde kimyasal madde üretimi yapabiliyor. Ve bu şekilde kaçabiliyor inşallah.
Ya doğru yorumu bu.
İnşallah.
Doğru yorumu yani o hayvan böyle bir sistem geliştirdi değil. O yanlış olur ve saçma olur, komik olur.
Tabii ki.
Ama bakıyorsunuz böyle iddiada bulunuyor evrimciler. Yani Darwinistler. İşte kendi kendine böyle bir çözüm buldu, çözüm geliştirdi. Ya nasıl geliştirsin öyle bir şey? Geliştirmek, yani hani sen laboratuvarda bir arabayı hani geliştirirsin, modelini şey daha bir üst modele dönüştürecek şeyi değişiklikler yaparsın, edersin, üretirsin. Ama bu akıl işidir, laboratuvar işidir. Değil mi? Çeşitli testler gerekir bunun için. Bu hayvan kendi vücudunda nasıl kendi vücudunu şekillendirsin, böyle sistemler geliştirsin? Oraya ışık koyayım, o ışıkları da söndüreyim. Çeşitli kablolar mı düşüyor kendi vücuduna? Öyle bir şey mümkün mü? Elektrik sinyal ledler mi koyuyor vücuduna? O dokungaçta bu olsun, burada bu olsun. O hayvan geldiğinde onlar sönsün, bunlar yansın. Hayır, bu strateji tamamen maşallah. Onu yaratan Allah'a ait. Sonsuz güç sahibi, bakın benzersiz yaratıyor Allah. Başka bir canlı da bunu görmüyoruz. Allah'ın bedi sıfatı var. Benzersiz yaratan sıfatı.
maşallah. Sırf bakın Allah'a takdir edelim ki Allah böyle bir örnek yaratmış.
Maşallah.
Mükemmel bir örnek.
Bir de beyni nasıl geliştiriyor bu canlılar, ben onu anlayamadım. Yani geliştirdi, kendi geliştirdi diyorlar. Ha. Nasıl kendi beynini geliştirmesi için bir beyne daha ihtiyacı var.
Evet, çok komik bir video.
Nasıl oluyor? Düşündüğümüz zaman.
Saçma.
Zaten yani beyni olsa da mesela geliştirdi diyorlar. Hadi biz de geliştirelim o zaman. Bizim beynimiz var.
Evet.
Hani beyinle geliştirilebilir bir şey değil ki bu mesela. Ben uçmak istiyorum. Kanat oluşsun istiyorum. Ne yapacağız?
İnsanların uzun zamandır istediği bir şey, çalıştığı bir şey uçmak. Hiç evet. Uçabilen olmuş mu? Kanat çıkarabilen olmuş mu vücudundan? Çok basit bir şekilde bir şey düşünürsek.
Yani bunun DNA'mıza biz zaten en ufak müdahale edemiyoruz. Yani uçmayı bırakın. DNA'mıza en ufak müdahale etmeye kalktığımızda zaten hayatımızı kaybediyoruz. Yani bir mesela yapı bozuluyor. Pleiotropik etki denen bir yapısı var DNA'nın. Bir bölge birden fazla protein kodluyor. Yani siz bir yere dokunduğunuz zaman atıyorum görme sistemine zarar veriyorsunuz, üreme sistemine zarar veriyorsunuz, duyma sistemine zarar veriyorsunuz. Pek çok yeri etkileyebiliyor.
Pek çok yeri kontrol ediyor.
Kitlenmiş bir sisteme siz en ufak bir müdahale ettiğiniz zaman zaten canlı yani tanınmaz hale geliyor. Hı hı. Siz nasıl böyle bir şeye bir kanat ekleyeceksiniz? Nasıl bir başka bir sistem geliştireceksiniz? Yani geliştirdi dememiz için bütün canlıların hepsinin DNA mühendisi olması gerekiyor. O da yetmiyor. DNA'nın yapısını çok iyi bilmesi. Yani şu anki DNA mühendisleri çünkü o kadar DNA'nın yapısını bilmiyorlar. Hı. Yani insanın DNA'sı yapılması, yapısının çözülmeye çalışıyor. Diyorlar ki %98'ini bilmiyoruz. Nereler
çok başındayız. Çok başındayız.
Yani dolayısıyla hani canlıların, hayvanların acayip bir bilgiye sahip olmaları gerekiyor. İnsanın katrilyon katı bir bilgiye sahip olmaları gerekiyor ve onu müdahale edecek teknolojiye sahip olmaları gerekiyor. Böyle bir şey de biz kesinlikle olamayacağını biliyoruz Allah'ın izniyle. Dolayısıyla bir anda yaratmayla
İnşallah.
Oluyor.
İnşallah. Bu konuyla ilgili yeni bir bilimsel araştırmadan söz etmek istiyorum. Normalde hani hep diyoruz ya mutasyon gen eksiltir. Gen kaybı yaşanır. Bu daha önceden de biliniyordu tabi. Bazen mutasyonlar bir gen parçasının fazla kopyalanıp aynı gen parçasının ters olarak veya düz olarak kromozomun ucuna eklenmesiyle de meydana gelebiliyor. Bu eklenmelerin otizme yol açtığı tespit edilmiş. Yani genin normal vücudumuzda olan gen birebir kopyası genin ucuna ekleniyor. Yeni bir bilgi yok. Eksilen bir bilgi yok. Ama aynı bilgi fazladan ekleniyor.
Fazla var.
Fazla var. Ama aynı bilgi. Eksik bir şey de yok. Bu otizme yol açıyor. Hani evrimciler fazla yeni bilgi geldiği zaman, yeni gen geldiği zaman yeni bir düzen olur, yeni bir şey çıkar, yeni bir organ çıkar diyorlardı. Bırakın yeni bir şey çıkmayı hastalığa yol açıyor.
Bir çözümü olmayan bir hastalık. Tedavisi olmayan bir hastalık. Ya
genetik bir hastalık. Annesi babası sağlam. Çocukta otizme yol açıyor.
O yalnızca tespit edilen hastalıktır.
Tespit edilenlerden
başka şeylerdi. Ortaya çıkacaktır mutlaka.
Binlerce mutasyona dayalı binlerce rahatsızlık var, hastalık var. Yani evet. Mutasyon kaynaklı yani binlerce hastalık var. Hani bu mutasyon sadece hastalıktan başka bir işe yaramıyor normalde baktığınız zaman. Yani canlıyı ya öldürüyor, ya hasta bırakıyor, ya kısır bırakıyor, ya sakat bırakıyor. Ya hastalığa neden oluyor. Evrimciler de diyor ki bu canlılığın bu mükemmelliğini mutasyonlara borçluyuz diyor. Yani bilime savaş açmış durumdalar buradan.
Mutasyonlara değil, Allah'a borçlular.
İnşallah.
Yani bunu söylemek artık demek ki yalnızca bize mi düşüyor? Biz onların da söylemesi lazım. Onlar da İnşallah. Aynı şeyi görüyorlar ama inkar ediyorlar bakın. Evet. Çok ilginç.
Akıl mantık sahibi İnşallah. Herkese düşüyor bence onu söyleyeyim.
İnşallah. Evet. Yalnızca bize değil, herkese düşen bir görev bu. Herkese düşen bir farz. Herkesin söylemesi gereken bir farz bu. Şeytan Allah'ı tesbih etmek, takdir etmek.
Allah bir ayette onların dışında taptıkları bunun için bir araya gelse bir sinek dahi yaratamazlar buyuruyor. Gerçekten de sinekler üzerinde, milyonlarca sinek üzerinde mutasyon denemeleri yapıyorlar. Bir sineğe yeni bir sinek türünün kesinlikle oluşmadığını, hatta tek bir enzimin dahi oluşmadığını gözlemliyoruz diyorlar. Yani Allah'ın ayetini kendileri tasdik ettiler. Yani İnşallah. Onların dışında taptıkları diyor Allah, bunun için bir araya gelseler. Gerçekten bilim adamları bir araya geldiler. İşte mutasyonları, bütün mekanizmaları hepsini bir araya getirip deneyler yapalım dediler. Bir sinek dahi yaratamazlar buyuruyor Allah. Sonunda da dediler ki milyonlarca sinek üzerinde deney yaptık, mutasyon denemeleri. Bütün sistemlerimizi bir araya getirdik. Bütün imkanlarımızı bir araya getirdik. Tek bir türü bırakın, yeni bir sinek türünü, bir enzimin dahi oluştuğunu gözlemlemedik diyorlar. Zaten hani ayetlere baktığımız zaman biz bunu net bir şekilde görüyoruz. Allah yapamazsınız buyuruyor. Çünkü DNA böyle bir şeye müsaade etmiyor. Allah'ın izniyle. Allah'ın yaratmasıyla olur anca.
İnşallah. Hücrenin içinde böyle bir ansiklopedinin olması çok yani aklımızın ötesinde bir ilme işaret ediyor. Yani aklımızın sınırlarının çok çok ötesinde. Onun için sonsuz ilim sahibi Allah.
Maşallah.
Çünkü 1000 ciltlik bir ansiklopedi var. Her sayfa diğer sayfaları da kontrol ediyor aynı zamanda. Pleiotropik etki dediği hocamızın o. Yani pek çok geni kontrol ediyor bir gen. Bir satırındaki bir bilgi bütün her yerle alakalı. Yani böylesine iç içe girmiş bir şey var, bir ağ var, bilgi ağı var. İşte beyindeki hücrelere bakıyorsunuz. Beyindeki hücreler yine birbirleriyle trilyonlarca bağlantılar yapıyorlar. Nöronlar. Nereye bakarsak bakalım orada sonsuz bir ilim var, sonsuz bir yaratılış var.
Maşallah.
Yani bizim kontrolümüzde değil hiçbirisi. Ne de işte o deniz anasının kontrolünde. Hiçbir şeyin kontrolünde değil. Ne beyin, ne o bilim adamı bir şey icat ederken, bir şey keşfederken kendi iradesince yapıyor. Yalnızca Allah'ın ilhamıyla oluyor bu. Beyin sinyallerini elektrik üretmeyi kimse bilmez. Hiçbir profesör bilmez. Hangi nöronundan, nereye, ne miktar, kaç milivolt elektrik üreteceğini, göndereceğini bilemez, kontrol edemez. Düşüncelerimizi biz kontrol etmiyoruz. Allah'ın ilhamı var. Bilimsel bir gerçek bu. Bu konuda yapılmış işte fonksiyonel MR çalışmaları da bunu ortaya koyuyor. Özgür irade diye kendi ifadeleri, özgür irade, free will diye ifade ediyorlar İngilizcesi. Özgür irade yok diyorlar. Bilim bunu ortaya koyuyor diyorlar. E peki nasıl, yoksa ne vardır, hangi irade vardır o zaman? Demek ki her şeyin üzerinde, her şeyi yöneten yegane tek bir irade var. Allah'ın iradesi var.
İnşallah.
Her yere hakim olan. Allah'ın yaratmasıyla her şey gerçekleşiyor.
İnşallah. Allah'ın iradesine dahildir cüz-i irade de.
Evet. Cüz-i irade onun içinde demek. Evet. Bu çıkıyor ortaya.
İnşallah.
Eline şey veriyorlar deneyin. Cihazın, MR cihazının içindeyken fonksiyonel olarak beynindeki elektrik aktivitesini ölçen bir software ile beraber yazılımla beraber değerlendiriliyor beynin çalışması o sırada. Farklı seçenekler var. Hangi tuşa basacağını sen karar ver ve yap diyorlar. O hangi saniyede ne zaman karar verdiğini de sonradan bize işte anlatacaksın diyorlar. Karar verdiği anda tuşa basıyor. Oysa bakıyorlar 6 saniye öncesinde zaten beyinde o aktivite başlamış. Beynin o ilgili bölümünde zaten aktivite başlamış. Sen haberdar mıydın bundan? 6 saniye önce bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çok uzun bir süre 6 saniye.
Ama yanlış hesaplamışlar 6 saniyeyi. Yani sonsuz ezelde de belli Allah'ın izniyle.
İnşallah. Tabii Allah zamandan münezzeh tabii ki. Sırf biz anlayalım diye Allah böyle bir detayı yaratmış. İnşallah. 6 saniye çok uzun bir süre karar vermek için. Hani ben yaptım, hatayı ben yaptım. Hayır, hatayı sen yapmıyorsun. Allah yaptırıyor. Özellikle yaptırıyor. Acizliğimizi görelim diye. Doğru, güzel bir şey de yine övünüp şımarıp şımarılacak bir şey değil. Allah'ın izniyle oluyor. Allah'ın emriyle oluyor. Ayet-i Kerime'de Allah buyuruyor, şeytanlar Allah'a sınırım, ben dilemeden siz bir şey dileyemezsiniz. Ne demek bir şey dileyememek? Demek ki hiçbir şey dileyemez insan. Allah dilemedikçe kişi hiçbir şey dileyemiyor.
İnşallah.
Her şey, bütün o cüz-i iradeler Allah'ın külli iradesinin içinde. Ve kader de bu çok açık ve net bir şekilde bu şekilde anlaşılabiliyor.
Evet, İnsan suresi 30. ayette Cihet Hocam söylediğine ait. Şeytan Allah'a sınırım, Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Gerçekten Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Çok büyük bir sır.
Allah hükmün sahibi. Ahkamül hakimin diye geçiyor başka bir ayet-i kerimede. Hükmedenlerin hakimi Allah. Mesela ne oluyor? İşte bir ülkenin yöneticisi var, Allah'ın emriyle hareket ediyor. Bir mahkemenin hakimi var, Allah'ın emriyle hareket ediyor. Bir işte bir kurulun başkanı var, Allah'ın emriyle hareket ediyor. Ne amaçla gerçekleşiyor bütün bu olaylar? Müminlerin imtihanı için gerçekleşiyor tabii ki. Müminler, öncekilerin başına gelenler, sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Ayetiyle muhkem olan bir gerçek bu şekilde yaşanmış oluyor.
İnşallah.
Her şey bir imtihan gereği olarak yaşanıyor. Cennette insanlar, müminler rahat edecekler.
İnşallah.
Dünya rahat etme yeri değil. Ya sıkıntılar tabii ki olacak. Açlıkla, susuzlukla, değil mi?
Mallardan,
kapıp götürülmekle, yakalanmakla, tüp şeylerle hep imtihan olacak müminler. İmtihan olmuşlar çünkü tarih boyunca. Bu yüzden müminler başlarına gelenlere gerçek sabır gösteren insanlar. Tahammül değil. Tahammül çünkü bir şeyi var, seviyesi vardır. Ondan sonra kişi vazgeçer. Ben buraya kadarmış, ben daha fazla dayanamıyorum der, gider. Ama mümin böyle değil. Mümin bu gerçeği hazmetmiş, gerçek anlamda yaşayan, içinde yaşayan kişi olduğu için sabrı, sabır çünkü hiçbir şekilde vazgeçmemektir. Çünkü o gerçeği yaşamış olduğu, içinde sindirmiş olan kişidir. Hiçbir şekilde vazgeçmez ve Allah'ın emrettiği şekilde yaşamaya devam eder. İnşallah. Mücadelesine devam eder. Fikri mücadelesine, şeytanla olan kendi içindeki nefsini yenme mücadelesine devam eder. İşte dinsizlikle gerektiği gibi mücadele eder. Fikri mücadelesini vermeye devam eder. Ve bunda kararlılık gösterir. Dirayet gösterir. Zaten duaları da ne oluyor müminlerin? Rabbimiz, şeytandan Allah'a sığınırım, ayaklarımızı sağlamlaştır, ayaklarımızı kaydırma diye dua ediyorlar. Çünkü onun da yine Allah'ın emriyle olduğunu biliyorlar. Ve yalnızca yine Allah'a dua ediyorlar orada da.
İnşallah.
Biraz önce söylediğin konuyla ilgili de ayet var. Necdet Hocam, onu okuyayım ben. Şeytan Allah'a sınırım. Biz bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman onun varlık ve güç sahibi önde gelenlerine emrederiz. Böylelikle onlar orada bozgunculuk çıkarırlar. Artık onun üzerine söz hak olur da onu kökünden darmadağın ederiz. İsra Suresi 16. ayet. Demek ki her şey Allah'ın kontrolü altında. Yani bir ülkede bir bozgunculuk çıkıyorsa, işte Müslümanları olsun veyahut da başka bir kişileri olsun, başlarına bir şey geliyorsa bu Allah'ın dilemesiyle oluyor. Ve de bir sebebe binaen oluyor. Çünkü başınıza gelen musibetler ellerinizin önceden takdim ettikleri dolayısıyladır buyuruyor Allah'a. Evet. Yani sizle alakalı oluyor başınıza gelen olaylar. Sizin Kur'an'a olan titizliğiniz veyahut da titiz olmamanızla alakalıdır buyuruyor Allah'a ayette. Müslümanların ne yapması gerekiyor şu anda mesela? İslam Birliği'ni istemeleri gerekiyor. Türk İslam Birliği'nin oluşması için dua etmeleri gerekiyor ve gayret etmeleri gerekiyor. Kur'an'a göre mücadele yöntemleri belirlemeleri gerekiyor. Kendi kafalarına göre veyahut da komünist yöntemlere göre belirledikleri mücadele yöntemlerinin başarısız olduğu zaten her gün şahit, yani insan her gün şahit olduğu şeye ısrar eder mi? Bir şey yapıyor. Mesela ateş var. Elini uzatıyorsun, yanıyor, geri çekiyorsun. Bir daha uzatıyorsun, yine yanıyor, yine geri çekiyorsun. Israrla devam ediyorsun. Belli ki yanıyor yani. Niye öyle bir şey yapıyorsun? Evet. Yani bunun yani ateşi söndüreceksin mesela. Belirtilen, bilinen yöntemi kullan. Su dök üzerine. Eliyle söndürmeye çalışıyor illa. Yani kendi kafasından uydurduğu bir yöntem var. Onunla olayı bitirmeye çalışıyor. Öyle olmaz. Allah'ın bize gösterdiği yöntem var. Birleşeceksiniz buyuruyor. Eğer birleşmezseniz yeryüzünde bir bozgunculuk ve fesat olur diyor. Siz inkar edenler gibi yapmazsanız buyuruyor Allah ayette. Onlar birbirlerini veli ediniyorlar. Siz öyle yapmazsanız eğer yeryüzünde bozgunculuk ve fesat olur diyor. Yani
en büyük farzı terk etmişken tabii ki Allah'tan
açık Allah'ın ayeti.
Bolluğunu, bereketini kesmiş oluyor tabii ki. İnsanlar İnşallah. Anlasınlar, doğruya dönsünler diye.
İnşallah.
Yani nerede hata yapıyoruz diye insan en azından bir düşünür. Evet. Değil mi? Neden bu kadar işte dünya çapında bütün Müslümanların başına bu kadar sıkıntılar geliyor? Bir düşünmesi lazım.
Yani Amerika'yı, İsrail'le
tabii ki devam eder.
İşte şu falancı ülke şu böyle yapıyor, o böyle yapıyor. Onun yüzünden haşa böyle sanki Allah'tan bağımsız hareket ediyorlarmış gibi bir düşünceye kapılması bir Müslümanın yakışmaz. Yani her şey alnından tutup denetlemediği bir canlı yoktur diyor Allah ayette. Evet. Yani hiç kimse Allah'tan bağımsız, onun kontrolü dışında hareket edemez.
İnşallah.
Yani en ufak hareketi dahi, yani parmağını kıpırdatması dahi Allah'ın kontrolü altında olan bir şeydir. Dolayısıyla bizim olaylara ve kişilere, ülkelere benlik vermeyi bırakıp Allah'ın her şeyi kontrol ettiğini bilip Allah'ın da mücadele yöntemleriyle mücadele etmemiz gerekiyor. Hocamız da şu anda dünya çapında zaten bunu yapıyor. Biz de inşallah onu örnek alarak aynı şekilde yapmaya çalışıyoruz.
İnşallah. Hocam bence biraz da bu sorunların sebebi fitne ve cahillikten geliyor yani. Fazlasıyla.
Tabii yeryüzünde fitne çıkar diyor Allah'a.
Cahillik de biraz oluyor. Bunlardan kaynaklanıyor bence birazdan.
Tabii Kur'an'a uymayanı zaten Allah cahiliye hükmüyle hükmeder
evet,
buyuruyor.
Evet.
Hocamın dediği çok doğru, Ümit Hocamın. Yani fitne çıkarma isteği ve cahillik. Cahillik ne demek? Kur'an'a göre cahillik. Kur'an'a göre hareket etmeyeni Allah cahiliye hükmüyle evet. hükmetmiş evet. buyuruyor. Aynı hocamın dediği gibi dolayısıyla biz o cahilliği bırakıp Kur'an'a göre hareket etmemiz gerekiyor. O zaman cahiliyeden çıkmış oluyoruz Allah'ın izniyle. Deniz anasından maşallah buralara kadar geldi.
Ama hakikaten ya çok büyük bir mucize yani şu deniz anasının olması, şeffaf bir canlı ama bütün özellikleri haiz. Allah hakikaten hiçbir... Yine bütün özellikler var. Sindirim sistemi de var kendi içinde. Görme sistemi de var. Hayatta kalıyor, çoğalıyor. Üreme sistemleri var. Ve Allah yine benzersiz bir şekilde, başka bir türe benzemeyecek şekilde yaratmış.
Maşallah.
Maşallah.
Gözlerinden söz edeyim hızlıca biraz inşallah. Bilimsel adı Kubuzov olan bir deniz anısı var. Türü, böyle bir tür deniz anısı var. Olağanüstü bir göz yapısına sahip. Evrimciler ne diyorlardı? İlkelden komplekse doğru bir gözde bir gelişme var diyorlardı. Bütün organlar için bunu savunuyorlardı. Burada böyle bir şey yok. İlk yaratıldığından beri hiçbir atası olmadan yaratılan deniz anası müthiş bir göz yapısına ve görme yeteneğine sahip. Bu canlının 4 grup gözü var. Ve bu gözler rofalyum adlı özel bir yapı içinde bulunuyorlar. Ve her rofalyumda da 6 adet göz var. Deniz anasındaki bu gözler bilim adamlarını şaşırtacak derecede kompleks bir sisteme sahip. Çünkü biraz önce söz ettiğimiz gibi şeffaf bir canlı. %95 sudan oluşuyor. Beyni yok. Bu gelen elektrik sinyallerini yorumlayacak bir yapı yok. Ama muazzam bir görme sistemine sahip maşallah. Burada merceği oluşturan yapı, ışığın geçişi sırasındaki sapmayı düzelten bir yapıya sahip. Yani fizik bilgisi var. Yani fizikçiler ancak lens üretebiliyorlar. Kameralar için cam lens üretiyorlar. Görme yapıları, sistemleri üretiyorlar. Bu deniz anasının kendisine böyle bir yetenek oluşturması, yetenek üretmesi kesinlikle mümkün değil. Bu merceği oluşturan yapı dediğim gibi ışığın geçişini düzeltiyor. En üstteki göz merceğin algılaması ise mükemmel ve bir noktaya keskin bir şekilde odaklanabiliyor. Su altında bilirsin, su altında dalıp gözlerinizi açarsanız bizim görmemiz su altında çok zayıf oluyor. Bunu aşmak için deniz anasında müthiş bir görme sistemi var. Suyun altında bile bir noktaya çok keskin bir şekilde odaklanabiliyor maşallah. Ayrıca deniz anıların gözleri hiperoptiktir. Yani ileri görüş yeteneğine sahip. Su altında görmek daha zor. Allah deniz anasını ona göre yaratıyor. Hiperoptik bir sistemle yaratıyor maşallah. Çünkü uzak bir kaynaktan gelen ışık, tek bir ışık algılayıcı üzerine odaklanmak yerine retinanın tüm yüzeyine yayılarak aydınlatıyor. Bizde tek bir nokta var gözün arkasında. Buna sarı nokta deniyor. Işık göz merceğinden toplanıyor ve bu noktaya odaklanıyor. Sadece bu noktada görme işlemi gerçekleşiyor. Diğer gözün diğer retina tabakasına yansıyan kısımları, ışığın yansıyan kısımları algılanamıyor. Sadece o retinadaki sarı nokta
keskin,
üstüne...
Keskin görüş, fovea central istenen,
evet.
Bu görmem şeyinde, retinanın tam ortasındaki İnşallah. Noktada yoğunlaşmış durumda.
Bu keskin deniz anasındaki göz yapısında da bütün retina algılayabiliyor. Yani insan gözünden daha kompleks bir yapıya sahip, daha iyi bir yapıya sahip. Hani ilkelden komplekse gelişime,
evet.
Deniz anasına bakıyoruz, insana bakıyoruz. İnsan sistemi çok daha gelişmiş, karmaşık. Deniz anasınki de bir hiç böyle söyle inşallah. Ama evrimcilerin iddia ettiği gibi bir sıralama yok inşallah. Omurgalılarda görülen bu tip kompleks gözlerden elde edilen ileri düzeydeki verilerin ancak beyin tarafından değerlendirildiğinde bir işe yarar bir hale geliyor. Daha önce söylediğimiz gibi bir beyni yok. Bu gelen verilere işleyebileceği bir merkezi yok. Şu an için bilim adamları deniz anasının bu veriyi nasıl işlediğini bilmiyorlar. Nasıl görebildiğini çözebilmiş değiller. Bırakın ama aynı şekilde şunu iddia ediyorlar. Bu tesadüfen meydana gelmiştir diyorlar. Akıl sahibi, zeka sahibi bilim adamısın. Bunun nasıl meydana geldiğini daha bulamıyorsun. Nasıl bir fiziksel, kimyasal aktivite olduğunu çözemiyorsun. Sen buna gelip tesadüfen olmuştur diyorsun. Bu kesinlikle akla mantığa sığmıyor. Tamamen aykırı inşallah.
Bir de şöyle bir mantıksızlık geliştirmişler. O da şu. Bu tesadüfen olmuştur. Ama nasıl tesadüfen olmuş olduğunu henüz bilmiyorlar.
Evet, sorun orada
şimdi,
zaten.
Şimdi içinde, kendi içinde komedi yani.
Ne dediklerini bilmiyorum.
Yani bilmiyorsan yani yoktur zaten. Yani tesadüfen olmuş olmanın açıklamasını zaten çözümleyemiyor. Yani açı yapamıyor. Ama olmuştur. Bir şekilde olmuştur. Biz bunu nasıl olmuşsa olmuş. Olmuş. Karıştırma. Peki nasıl oldu o zaman? Bilmiyoruz. Nasıl öyle şey söylüyorsun ki o zaman? Mantıksız.
Tesadüf
diye yani daha çocuk da mı kandırıyorsun? Da. Ne yapıyorsun? Yani birbirlerini çocuk da kandırmıyorlar. Yani koskoca adamlar birbirlerini kandırıyorlar.
Evet hocam ya.
Evet. Yani çocuk kanmıyor çünkü.
İki seçenek var canlıların yaratılışı, yeryüzüne gelmesi için. Ya bunların iddia ettiği gibi evrim ya da tabii ki Allah'ın yaratılışı inşallah. Biz bunu savunuyoruz. Bunun doğru olduğunu bütün bilimsel delilleriyle görüyoruz. Bu iki seçenekten biri eğer doğru değilse, yani tesadüfen meydana gelmesi hiçbir şey mümkün değilse, ikincisi doğrudur. Ama diyorlar ki evrimci makalelere bakıyoruz, tartışmalarına bakıyoruz, yaptıkları programlara bakıyoruz. Biz ikinci fikri kabul edemeyiz diyorlar. Biz bunun ön doğru olduğunu biliyoruz. Kabul edemeyiz ama diyorlar.
Materyalizme bir ön kabulle bağlı olduğumuz evet. için alternatif olan, buna alternatif olan üstün bir güçle doğaüstü yaratılışı kabul edemeyiz diyorlar.
İnşallah. Deniz anaları da Kambriyen döneminde, Kambriyen dönemi adı verilen dönemde bir anda hiçbir atası olmadan var oluyorlar. Bilim adamları bunu da biliyor. Paleontologlar bunu da biliyor. Hiçbir ataları yok. Yani mutasyonla değişmeye başlayıp deniz anasını üretecek önceki bir canlı yok. Yani bir anda Allah'ın yaratmasıyla oluyor inşallah. Tabii ki hiçbir canlı için bu yok. Ve yaklaşık 530 milyon yıl kadar önce yaşayan bu devirde hiçbir sözde evrimsel ataya sahip olmadan birdenbire ortaya çıkıyorlar. Ki bu durum Darwinist teoriyi en başından geçersiz kılıyor. Darwinist teori ne diyordu? Bir atası olur. Bundan işte çeşitli mutasyon ve doğal seleksiyonlarla diğer canlılar
oluşur.
Çeşitlenmeler olur. Yok. Fosil örneği var. Milyonlarca yıllık fosil örneğini görüyoruz. Deniz anası. Bugün yaşayan türüne deniz kenarına gidiyoruz. Hemen görüyoruz. Aynısı hiçbir şekilde değişmemiş inşallah. Yani kainatın hangi noktasına bakarsak bakalım, doğada her noktaya bakalım, evrene bakalım, sadece canlıları değil cansız düzenlere de bakalım. Bütün galaksilerin birbiri etrafında dönmesi, güneş sistemimiz, bütün gezegenlerin dönmesi, canlı sistemlerin içindeki kimyasal tepkimeler, fiziksel olaylar. Bunların hepsine baktığımızda Allah'ın kusursuz yaratılışını görüyoruz inşallah.
Yaratışını.
Evet. Estağfurullah, yaratışını görüyoruz inşallah. Kovmuş şeytan Allah'a sınır bir ayet okumak istiyorum. Göklerde ve yerde bulunanlar onundur. Hepsi ona gönülden boyun eğmiş bulunuyorlar inşallah. Rum suresi 26. ayet. Ya göklerde ve yerde ne görürsek görelim Allah'ın yaratmasıyla oluyor. Allah'ın ilhamıyla oluyor. Allah'ın aklının tecellisi oluyor inşallah. Başka hiçbir şey değil.
Evet maşallah.
İnşallah. Tabi dediği gibi Kutay Hocam nereye baksak Allah'ın yaratma sanatını görüyoruz.
İnşallah.
Ve çok detaylı yani. Mesela bilim adamları çözdük diyorlar. Bayağı bir şey anlatıyorlar. Sonra diyorlar ne kadarını çözdük? Daha milyonda birini çözdüğümüzü umut ediyoruz diyorlar. Yani Allah'ın yaratması o kadar detaylı ki.
Maşallah.
Darwin mesela teorisini ortaya atarken şöyle bir şey söylüyor. İşte hücre içi su dolu baloncuktur diyor yani. Çamurlu suyun içerisinde çok rahat oluşabilecek bir şey. Niye o kadar abartıyorsunuz diyor. Mesela bugün halen daha Ender Ayılacıoğlu'nun mesela Habertürk röportajında söylediği bir şey. İşte canlı ile cansız arasında bir fark yoktur. O kadar cana bir şey atfetmeyin diyor. Yani ha canlı madde diyor, ha cansız madde diyor. Yani aralarında öyle acayip kutsal bir fark yoktur diyor. 5 dakika sonra Yiğit Bulut soruyor. Tamam diyor yani madem bir fark yok. Cansız maddeden canlı yapabiliyor musunuz diyor. Kusura bakmayın daha yapamadık diyor. Yani kusura bakmayın diyor. Nasıl diyor şey yapıyorsunuz falan. İşte bir gün bilim bugün bunu yapacak diyor. Umut ediyoruz diyor. Kusura bakmayın diyor, henüz yapamadık diyor. Yani eğer madem böyle bir fark yok, bu kadar yani küçük bir fark var sizin iddianıza göre ve canlı madde kutsal değil, o zaman bunu çok rahat yapılabiliyor olması lazım. Yani hatta daha da ileri gidiyorlar devrimciler, yapmayı bırakın kendi kendine oluşmuştur diyorlar. Yani doğadaki canlılık, mesela insan kendi kendine oluşmuştur. Biz yapamıyoruz ama kendi kendine oluşur diyorlar. Yani bunun akla mantığa sığmayan bir açıklama olduğu belli. Allah'ın izniyle. Allah ayette zaten şeytanın Allah'a sınır. O Allah ki yaratandır, kusursuzca var edendir buyuruyor. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler onundur. Göklerde ve yerde olanların tümü onu tespit etmektedir. O aziz hakimdir buyuruyor Allah ayetinde. Kusursuzca var edendir buyuruyor Allah. Yani biz bakıyoruz DNA'ya, canlıların yapılarına bakıyoruz. Mutlaka bunu bütün bilim adamları söylüyor. Kusursuz bir şekilde şu anki halleriyle var olmaları gerekiyor. Yani aklı başında bütün bilim adamları bunu söylüyor. Yoksa hayatını devam ettirmesi mümkün değil. Bilimin çıkardığı sonuç bu. Yani kusursuzca var olması gerekiyor. Bir anda olması gerekiyor. Zaten Kambriyen dönemine baktığımız zaman biraz önce Cihat Hocam'ın dediği gibi Kambriyen patlaması olarak isimlendiriyorlar. Çünkü 100'e yakın canlı filmi bir anda onların işte tabiriyle doğa sahnesine çıkıyorlar. Ve soruyorlar işte nedir, ne diyorsunuz bu duruma? Yani bir müzik seti bulunmuş olsa fosil kayıtlarında daha fazla şaşırmazdım diyor. Yani milyonlarca yıl öncesine ait bir müzik seti olsaydı fosil kayıtlarında daha fazla şaşırmazdım diyor yani. Aynı şaşkınlığı yaşardım diyor. Yani bu şaşkınlığın seni imana götürmesi gerekiyor. Yani
müzik seti ve kıyaslandığında yanında hiçbir şey kalır yani. Canlıdaki kompleksik herhangi bir elektronik aletten, herhangi bir bilgisayardan çok daha fazla. Çünkü içinde bir bilgi taşıyor. Ve bu bilgi her canlı için farklı. Biz 10 bin ansiklopedik bilgi diyoruz ama insanda 10 bin var. Başka bir hayvanda 10 bin var. Aslanda 10 bin var. Kurbağada 10 bin var. Bunların her birinde 10 biner farklı ciltlik ansiklopedi var. Bu kadar bilgiyi düşünün. Bütün gelmiş geçmiş bütün canlıları düşünün. Soyu tükenmişleri de düşünün. Yani muazzam bir kompleksik var ve muazzam bir bilgi var ortada. Bu bilgilerin tamamı doğru. DNA bir bilgi, bir kitap düşünün. İçindeki bilgilerin tamamı doğru olsun. Ve bundan bir şey üretildiği zaman tam fonksiyonel, sorunsuzca, hiçbir hatası olmadan çalışsın. Bu Allah'ın yaratışı olmadan, Allah'ın aklı olmadan mümkün değil. Arkasında bir akıl olmadan hiç mümkün değil inşallah.
İnşallah. Maşallah.
Şimdi mikroplara bakıyorlar. Mikroplarda da mikrop dediğiniz işte mikroorganizmalar. Böyle işte milimetrenin binde biri küçüklüğündeki mikroorganizmalardan bahsediyoruz. Mikroplardan. Bunlar akıllı davranışlar sergiliyorlar. Kendi aralarında haberleşmeleri var. Kimyasal sinyaller gönderiyorlar birbirlerine. İşte toplu olarak bir araya gelip bir toplu bir davranış gösteriyorlar. Ondan sonra beraber yaşama şekilleri var. Bir yerden bir yere toplu olarak göç edebiliyorlar. Ama bunlar mikrop. Şimdi bakıyorlar, diyorlar ki bunların beyinleri yok. Peki nasıl oluyor da oluyor? Hani anlattık ya, Allah gökten yere her canlıyı denetliyor, yönetiyor diye sonuca vardık ayet ışığında. Senin son olarak okumuş olduğun ayet de onu gösteriyor zaten, işaret ediyor. Şimdi mikroplar tabii ki beyni yok. Tabii ki böyle bir şeyi beraber olarak hareket edemez. Davranış, böyle akıllı davranışlar tabii ki sergileyemez. Üstün güç sahibi, her şeyi bilen Yüce Allah'ın yaratmasıyla böyle bir şey mümkün. Ama bakın ne sonuca varmışlar. Diyorlar ki bu mikroplar, tamam bunların içinde beyin yok, sinir sistemleri de yok. Böyle bir şeyi düşünebilecekleri bir merkez tabii ki görmüyoruz. Ama açıklamaları şu, daha iyi bir açıklama bulduk diyorlar. Bunlar diyorlar biyolojik bilgisayarlardır diyorlar, her bir mikrop. Biyolojik bir kompütürdür, bilgisayardır diyorlar. Nasıl oluyor? Kendi içlerinde diyorlar bilgiyi işleyebilen iç makinaları var diyorlar. Her bir mikrobun içinde. Şimdi bunu tabii New Scientist'ta yayınlandı bu son olarak. Yani böyle bir açıklama hani çok mantıksız. Kim bunu iddia etti? Herhalde aklından zor var diyeceksiniz ama bu New Scientist diye dünyanın önde gelen bilim dergilerinden birindeki ifade bunlar. Açıklamalar. Saçmalık, mantıksızlık. Bakın had safhada. Gösteremedikleri yeri vardır, vardır diyorlar. Daha sonradan keşfedeceğiz. Böyle bir merkez vardır. Bunlar bilgisayar aslında demeye başladılar şimdi. Tamam, bilgisayar değil, bunun zaten sinir sistemi yok. Beyin olsa bile, bak, insanın beyni olmasına rağmen bakıyoruz, yine iradesi kendisine ait değil. Külli bir irade var, külli bir irade. Bütün canlılara hükmeden. Bütün canlılara hükmeden, bak bu çok açık. Ayetin de işaretiyle, ayetlerin de işaretiyle, anlatımıyla. Mikroplar da tabii ki bu şekilde hareket ediyorlar. Bir sinir sistemleri olmadan Allah bunları yönetiyor. Akıl davranışlar tabii ki sergiliyorlar. Çünkü akılla yönetildikleri için. O davranışlar, o akıl onlara ait olmadığı için. Sen istediği kadar aramaya devam et, o aklı göremezsin. Ama aklın sonucunu görürsün, eserini görürsün. Burada gerçekleşen olay bu. Darwinistlerin de böyle saçma cümleler kurmaya devam etmeleri de insanı şaşırtmamalı. Evet. Çünkü gerçeği terk eden, gerçeği kabul etmeyen bir insan hakikaten komik duruma düşer. Alternatif açıklamalar getirmeye çalışmak işte insanı böyle rezil rüsva eder. Dünyada da yani evet, aşağılık hale gelecektir. Yani böyle bir insan bu şekilde düşünmeye, bu şekilde iddialarda bulunmaya devam edecek olursa, gerçeği saklamaya, bilinçli bir şekilde örtmeye ve saklamaya devam ederse gerçeği, Allah onu rezil eder yeryüzünde.
Bakterilerle ilgili çok ilginç bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi kendinizi düşünün, eğer pusulanın icadından önce, pusulayı tanımadan önce dünyanın bir manyetik alanı olduğunu kesinlikle bilmezdiniz. Yani veya manyetizma nedir onu bile bilmezdiniz. Ama bakteriler ilk yaratıldıkları zamandan beri bir pusulaya sahipler. Kendi içlerinde pusula üretebiliyorlar. Bu pusulayla toplu bir şekilde göç edecekleri yeri bulabiliyorlar, yeri bilebiliyorlar. Bu pusula için manyetit adlı çok ufak proteinler üretiyorlar. Bu proteinleri tıpkı bir pusulanın iğnesi gibi yan yana diziyorlar. Ve bu iğnenin hareketini algılayabiliyorlar. Hangi yöne çektiğini, yani dünyanın manyetik alanlarının, manyetik noktalarının hangi yerde olduğunu bilebiliyorlar. Buna göre göç ediyorlar. Siz akıllı şuurlu bir insansınız. Manyetizmayı herhangi bir alet olmadan tespit edemiyorsunuz. Fiziksel bir araştırma yapmadan manyetik alanların nerede olduğunu, nerede yoğunlaştığını bilemiyorsunuz. Ama bu bakteri ilk yaratıldığı günden beri, 3,5 milyar yıl önce dedim hocam?
Evet.
3,5 milyar yıldır bu sisteme sahip, bu sistemle bir pusula oluşturup göç edebiliyor.
3,2 milyar
maşallah
yıllık şeyler var, artiler var. Yani yosun hücreleri var. Kayalarda fosilleşmiş halleriyle bulunabilen. İçlerindeki oksitlenmiş demir elementleri özellikle bunları böyle kırmızı bir şekilde teşhis etmemize yarıyor.
Maşallah.
Fosillerini inceliyoruz bu şekilde. Varlar. 3,2 milyar yıl önce yeryüzünde zaten varlar. Fotosentez de yapıyorlar. Mükemmel bir şekilde o sistemlerini aynı şekilde haizler.
İnşallah. Maşallah. Tabii gerçekleri görüp iman eden de çok fazla bilim adamı var. Yani dünyada sadece evrimci bilim adamları yok. Çok fazla da evrimi bir safsatı olarak gören ve Allah'a iman ettiğini söyleyen bilim adamları var. Şimdi onlardan bahsedeyim ben de biraz. Günümüzün iman eden bilim adamları. Mesela Antoni Fleury var. Bu şahıs, bu şu an gerçi vefat etti ama 20. yüzyılın en büyük ateisti diyebiliriz Antoni Fleury için. Yani 20. yüzyılda yaşamış en büyük ateist. Fakat son mesela 10 sene içerisinde, son 10 sene içerisinde Allah'a iman ettiğini açıkladı. Ve DNA'yı gördükten sonra Allah'a iman ettiğini açıkladı. Sonra hayatını Allah'ın varlığını anlatmaya adayacağını açıkladı. Hatta kitap da yazdı. Yanılmışım, Allah varmış diye bir kitap yazdı.
Özür diledi.
Özür diledi
insanlara. Tanrısı da bu şey oldu.
Evet. O mesela şöyle oldu. Demiş. İlk canlının cansız maddeden evrimleştiği ve olağanüstü kompleks bir canlıya dönüştüğü iddiasının hiçbir geçerliliği olmadığını kesin bir şekilde kanaat getirdim demiş. Sonra da zaten birkaç sene sonra işte bu Allah'ın varlığına inandığını söyledikten sonra vefat etti. Yani bunun gibi çok fazla bilim adamı var. Birazdan devam ederiz yine. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Birazdan beraberiz tekrar inşallah. Evet, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah.
Evet, hani evrimcilerin, Darwinistlerin şöyle bir iddiası var dedim ya. İşte akıl davranışlar sergiliyor, mikrop bile bunu sergiliyor, mikroskop altında incelenen mikrop. Diyorlar ki bunun içinde bir mekanizma var, bunu yönlendiren. Hani işte canlılara yıllar yılı söylediler ya, işte bunların bir iç güdü var, bunların içinde iç güdü var dediler. Ama içini açtığımızda bir makine bulmuyoruz. Peki ne bunu güdere güden? Tabii ki Allah'ın yaratması. Yani güden bir merkez yoksa, şimdi mikroplarda bunu açıkça görüyoruz. Güden bir merkez yok. Bir sinir sistemleri hiçbir şekilde yok. Sinir sistemleri yok. Ama diyorlar böyle bir mekanizma, böyle bir makine var bunların içinde diyorlar. Henüz keşfetmedik ama bulacağız diyorlar. Şimdi amipler, mikroplardan bir örnek. Hareket ediyor bunlar. Sağa dönüyor, sola dönüyor, yiyecek arıyor. Akıllı bir davranış sergiliyor, şu tespit edilmiş. Gittiği bir doğrultuya bir daha gitmiyor, orada bulmadığı için. Farklı yönlere gidiyor. Şimdi bu çok akıl ürünü bir olay. Hafızası var, müşterisine hareket ediyor. Ve öğrenme özelliği var. Şimdi bunun aklı yok, beyni yok. Ama nasıl öğreniyor, nasıl akıl davranışlar sergiliyor? Aynı doğrultuya bir daha gitmiyor yiyeceği ararken. O şey ortamında, deney ortamında. Şimdi mesela onun videosunu göstereyim size. Bakın, bu amip hareket ediyor. Bunun bir beyni yok. Bir şeyi yok. Sinir sistemi yok, sinirleri yok. Çünkü zaten kendisi bir tek bir sinir hücresi boyutunda zaten. Ama akıllı davranışlar sergiliyor. Bunu güden bir şey, makine yoksa nedir bu? Yönetiliyor ama, değil mi bir şekilde? Tabii ki akıl ürünü bir şey var. Hareketleri akıllı. O zaman daha üstün bir merkezden tabii ki yürütüldü, yönetildi, gerçeği ortaya çıkmış oluyor. Bunu kabul etmek lazım. Şimdi Darwinistler bunları kabul etmek istemiyorlar. Etmeyince şu anda keşfedemedik. Olmayan bir şey tabii ki keşfedemezsin. İleride keşfedeceğiz. Ya istediği kadar bekle. Yani sana bir ay süre, 10 ay süre, 2 yıl süre. Hala keşfedemiyorsan yoksa yoktur zaten. Her türlü elektron mikroskobu şeyimiz var, yeteneğimiz var, imkanımız var. DNA'nın bile derinliklerine inebiliyoruz. Atomun derinliklerine iniyoruz. Ama sen hala bir şey bulamıyorsan, hücrenin içinde o güden yeri bulamıyorsan, olmadığı için bulamıyorsundur.
Zaten bu açıktır. Beyin de güden bir şey olamaz.
Evet.
Beyne de baktığımızda atomlardan oluşuyor. Atoma bakıyoruz, içi boş. Hiçbir şey yok. Yani %99.9'u boş.
Hocam bir ara kendi içlerine de gruplar ayrılmış durumdalar evrimciler. Mikrop niye var diye bir söylem atlar ortaya. Yani mikrop niye var diye. Evet. Mikrobun niye olduğu çok açıkça belli zaten. İnsanların bağışıklık sistemini güçlendirmesi için. Çünkü vücudun mikroba da ihtiyacı var. Yani. Daha birçok açıklaması var. Yani saçma saçma söylemler atıyorlar ortaya.
Evet. Mesela bağırsaklarda Escherichia coli denen özel mikroplar var. Bunlar da bakın çok akıllı hareketler sergiliyorlar. Bir defa faydalı mikroplar bunlar. Ya faydalı zaten mikrobun işte enfeksiyonu tabii ki yapıyorlar. Evet. Bir hikmete binaen Allah, hastalığı da veren yine Allah.
Evet.
Faydalı mikroplar da var. Hastalık yapmayan ama mesela şekeri sindirmemize yardımcı olan. Mesela laktoz denen özel bir şeker var. O bakteriler tarafından hazmediliyorlar. Maltoz da yine aynı şekilde. E. coli denen bakteriler tarafından sindiriliyorlar. Şu tespit edilmiş. Şimdi bakın yine akıllı bir şekilde hareket ediyorlar. O da şu. Şimdi bağırsaktaki bir hareketi var E. coli'nin. Escherichia coli denen bakterilerin. Bunlar bir döngüsü var. Ve insanın sindirim sisteminde bir yolculukları var. Bu yolculuk sırasında çeşitli ortamlara gidiyorlar. Çeşitli bağırsak çeşitli bölgelerinde yerleşiyorlar. Bir arayışları var. O da şu. Laktozu arıyor. Eğer laktozu bulduğu zaman oraya yerleşiyor. Ama eğer maltozu bulmuşsa yine maltozu tabii ki sindirecek mekanizmaları yine çalıştırıyor kendi vücudunda, kendi bünyesinde. Ama maltozu bırakıp laktozu bulursan laktozun olduğu ortamda yerleşiyor. Oradan ayrılmıyor. Böyle bir hareketi var, akıllı bir hareketi var. Bir arayışı var. Ya bu hiçbir şekilde kendi başına hareket etmediğinin bir göstergesi. Sen niye onu arıyorsun, onu ikinci plana atasın? Yani sen nereden bunu biliyorsun? İkisinde programı var kendisinde, nasıl sindireceğine dair. Burada her aşamasında mikropların içinde de yaratılış gerçeğini görüyoruz. Allah böyle deliller ortaya koyuyor ki, işte mikroorganizmalar düzeyinde olsun, atomlar seviyesinde olsun ya da işte filler seviyesinde olsun, zürafalar seviyesinde olsun, makro seviye, büyük seviyede olsun.
Evet.
Ya da galaksiler seviyesinde olsun. Her yerde her şeyin yaratıcısının Allah olduğunu görelim diye bunları yaratıyor.
Maşallah. Elhamdülillah.
Her yere hakim, yegane güç olduğunu bilelim diye Allah yaratıyor her şeyi. İnşallah.
Yine sunumlarımız var, devam edebiliriz. Bir tane videomuz var aslında. Videomuzu izleyelim. Bu bitkilerle ilgili bir videomuz var. Yine mucizevi özellikleriyle ilgili. Ondan sonra tekrar devam edelim inşallah.
Bazı çiçekler hayvanların erişemeyeceği ortamlarda yaşar ve tohumlarını ekme işini hiç kimsenin yardımı olmadan kendileri yapar. Örneğin bu yüksek surlarda yaşayan sarmaşık yapraklı çiçek türü şaşırtıcı ve hayranlık uyandırıcı bir yöntem kullanır. 30 metre yükseklikteki sur çatlaklarının içinde yaşamayı ve çoğalmayı başarır. Tohumlar olgunlaştığında çiçeklerin yaprakları dökülür ve tohum kapsülü ortaya çıkar. Bitki bu aşamada mucizevi bir hareket yapar. Hızlandırılmış görüntüde izlediğiniz gibi en yakındaki kovuğa ya da çatlağa yönelir ve kendi tohumunu kendisi gömer. Bu çok şaşırtıcı ve mucizevi bir harekettir. İzlediğiniz bu görüntü karşısında insanın kendi kendine bazı sorular sorması gerekmektedir. Hiçbir akıl ve şuur sahibi olmayan bu küçük bitki tohumlarını gömmesi gerektiğini nereden bilir? Tohumlarının ancak kovukların içinde yaşayabileceğini nasıl bilebilir? Olgunlaşan tohumları kovuğa bırakmasını sağlayacak hareket mekanizmasını ona kim vermiştir? Ortada çok açık bir gerçek vardır. Bu bitkiyi Allah yaratmıştır. Yapmakta olduğu bu akılcı ve şaşırtıcı davranışı Allah'ın kendisine verdiği mucizevi sistemler sayesinde gerçekleştirmektedir. Bir Kur'an ayetinde Allah şöyle buyurur: taneyi ve çekirdeği yaran şüphesiz Allah'tır. O diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. İşte Allah budur. Öyleyse nasıl oluyor da çevriliyorsunuz?
Evet, maşallah. Allah'ın yaratışını evrenin, dünyanın da köşesinde görüyoruz, evrenin de köşesinde görüyoruz. Dediğin gibi hocam, en ufak boyutta da görüyoruz, mikroorganizmalarda da görüyoruz. En büyük düzeyde de görebiliyoruz inşallah. Bunlardan birine de bir örnek daha vermek istiyorum. Rengeyikleri. Rengeyikleri hangi besinin kendileri için faydalı olduğunu biliyorlar. Bunun hangi bölgede yetiştiğini, hangi bölgede olduğunu biliyorlar ve ne zaman yemeleri gerektiğini biliyorlar. Bunu biz yapmak istediğimizde işte diyetisyenlere gidiyoruz, uzmanlara gidiyoruz. Yemek besin programları, çizelgeleri hazırlattırıyorlar. Bir hastalığı olduğu zaman insanlar buna göre besleniyorlar. Buna göre almaları gereken vitaminlerin hangi besinlerde olduğunu öğreniyorlar. Bunların protein miktarlarını, karbonhidrat miktarlarını öğreniyorlar. Bunun dışında bilme imkanımız yok. Ama rengeyikleri bunu en başından beri biliyorlar. Bu evrimciler buna, senin de hocam biraz önce dediğin gibi, içgüdü diyorlar. Ama bu Allah'ın ilhamı. Allah onlara hangi bitkiyi ne zaman yemeleri gerektiğini ilham ediyor inşallah. Şimdi bu rengeyikleri sürüler halinde hareket ediyorlar. Bu derece hareket halinde olmaların sebebi de besin aramaları, besine ihtiyaç duymaları. Temel besin kaynakları kolay sindirilebilen likenler. Likenlerle besleniyorlar. Ama likenler yavaş büyüyorlar ve geyiklerin kışlık alanları genellikle likenlerin çok bol olduğu bölgeler oluyor. Ve burada likenleri bulup, karın az olduğu bölgelerde likenleri bulup beslenebiliyorlar. Kışın da özellikle bu alanlara göç ediyorlar ve bu alanlarda kalıyorlar. Ama yazın şöyle bir durum var. Rengeyikleri yeni geyikler doğuruyorlar ve süt üretmeleri gerekiyor. Bu geyikler için de proteini bol besinler bu anda gerekiyor. Çünkü süt üretecekler. Süt protein yapılı ve bu protein yapısıyla yavru geyikleri besleyecekler. Ama likenlerde bu protein bulunmuyor. Kışın çok iyi bir şekilde bu likenlerle besleniyorlar, bulabiliyorlar bol miktarda. Ama protein bulunmuyor. Bu yüzden yüksek enlemlere gidiyorlar. Yüksek enlemlerde yetişen bitkiler, yani coğrafi olarak daha üst bölgelerde yetişen bitkiler protein bakımından zengin oluyorlar yaz aylarının başlangıcında. Bu her mevsim için de geçerli değil. Yaz ayının başlangıcı olması gerekiyor. Sonuna doğru da bu protein yapılarını kaybediyorlar. Bu yüzden geyiklerin tam doğru zamanda göç etmeleri gerekiyor ve yavrularını da bu dönemde doğurmaları gerekiyor. Şimdi geyiklerin bunu bilip yavrularını bu döneme göre doğurmaları, bunu bilircesine tekrar o kısımlara göç edip proteince zengin olan besinlerle beslenmeleri Allah'ın geyiklere ilhamı. Yani bir yavrunun bir doğma süresi vardır. Anne karnında gelişme süresi vardır. Mesela insanlarda 9 ay. Diğer hayvanlarda farklılaşıyor. 2 ay, 3 ay olan var, daha uzun olan var. Geyikler bunun bilircesine bir hesap yapıyorlar. Bu hesaba göre yazın tam olması gerektiği zamanda doğum gerçekleştiriyorlar. Buna göre proteini bol olan besinleri buluyorlar. Bunları yiyorlar ve yavruların gelişmesini sağlıyorlar. Bu canlıların bir botanikçi, bir coğrafyacı gibi düşünüp hangi enlemde hangi bitki ne zaman yetişiyor diyebilmeleri imkansız. Bir doğum kontrol uzmanı değiller. Yavruların ne zaman doğuracaklarını bilmeleri imkansız. Ne kadar süre sonunda. Hatta tarih bilgisi tutmaları da imkansız. Biz tarihe, takvime bakıyoruz, saate bakıyoruz. Bu şekilde hangi dönemde olduğumuzu, hangi ayda olduğumuzu anlayabiliyoruz. Ama bunu rengeyikleri hiçbir sıkıntı yaşamadan, hiçbir bilgi tutmadan yapabiliyorlar maşallah. Yani Allah'ın ilhamıyla olabiliyor tabii. Bu rengeyiklerinin bir özelliği değil. hangi bitkinin özelliğe sahip olduğunu, dönemin hangi dönem olduğunu, yavruyu ne zaman doğuracaklarını hepsini Allah'ın ilhamıyla bilebiliyorlar. Allah onlara gösterdiği için yapabiliyorlar inşallah. Bu besinlerin bol olduğu bölgeye ulaşmak için hangi yollardan geçmeleri gerektiğini, hangi yöne doğru gitmeleri gerektiğini bilmeleri de yine Allah'ın ilhamıyla inşallah. Çünkü pusulaları yok. Hangi yöne gideceklerini, yüksek enlem ne demek bilmezler. Coğrafi bölgede proteinsel kaynaklı bitkilerin nerede yetiştiğini bilmezler. Yani baktığımız zaman bir bilinmezlik hakim. Evet. Bu ren geyiklerinin hiçbir bilgisi yok. Sadece Allah ilham ettiği için bilebiliyorlar inşallah. Elhamdülillah. Bir ayet okumak istiyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der. O da hemen oluverir. Evet. Biraz önce söz ettiğiniz bütün bu denklemdeki bilinmez noktalar Allah'ın ol demesiyle çözülüveriyor. Allah ol diyor, geyik bu özelliklere sahip olarak var oluyor. Allah ol diyor, ona göre o devirde, o dakikada doğumunu yapıyor. Proteinsel, proteince zengin olan bitkiler o anda yeşeriyor, o anda bitkinin geyiğin yiyebileceği hale geliyor. Evet. Allah'ın ol demesiyle bütün bu sistemler oluşuyor inşallah. Evet. Bunun için Allah'ın bir plan yapmasına, bir hazırlık yapmasına, bir çalışma yapmasına gerek yok. Çünkü Allah zamandan münezzeh. Çalışma, plan, kurgu bizim için geçerli olan şeyler. Zamana yayılmış şeyler. Bir plan yapıyoruz, program yapıyoruz. Ona göre sonucunda bir ürün üretiyoruz. Evet. Ama Allah sonsuz güç sahibi, sonsuz kudret sahibi ve sonsuz bilginin sahibi. Bütün mülkün sahibi. Bütün her şeyi en ince detayına kadar biliyor. Bütün fizik kurallarını, kimyasal kuralları, biyoloji kurallarını Allah yaratıyor. Buna göre ol demesiyle her şey bir anda oluveriyor. Ve kusursuz, muazzam, hiçbir çarpıklık bulunamayan sistemler var ediyor Allah inşallah.
İnşallah. Yani bütün bunları öğrendikçe böyle bütün detayları Allah'ın sonsuz yaratma detayı i̇nşallah. Var maşallah. Her bir detayı öğrendikçe müminin samimi bir gözle bakan bir insanın, inanan bir insanın tabii ki Allah'a karşı olan korkusu artıyor.
İnşallah.
Allah korkusunun artmasına vesile oluyor bunları öğrenmek, bilmek. Bir ayet-i kerimede şeytanın Allah'a sığınırım, Allah'ın da buyurduğu gibi Allah'tan en çok ilim sahipleri korkar. Gerçekten de bakıyoruz. Allah her yere hakim yegane güç. Allah her şeyi yönlendiriyor. Yönlendirmek kelimesi yanlış burada. Allah affetsin. Allah her şeyi emrediyor. Ve oluyor her şey. Allah'ın ol demesiyle oluyor. Az önce senin dediğin gibi Allah zamandan münezzeh. İnşallah. Orada mesela peygamberler de bunun bu gerçeğin farkında yaşayan insanlar. Hazreti İbrahim'in şöyle bir duası var Kur'an-ı Kerim'de. Şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbim bana anneme ve babama verdiğin nimetlere şükretmemi ve beğendiğin salih amellerde bulunmamı ilham ile nasip et diye dua ediyor. Bakın bunun içinde neler var duanın içinde. Bana yani kendisine ve anne ve babasına verdiği nimetlere şükretmesini Allah'ın emriyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın yaratmasıyla bunun mümkün olduğunu biliyor.
Maşallah.
Bunu Allah kendisine ilham ederse, nasip ederse şükredebileceğini biliyor. Bakın bunu sonuna kadar yaşıyor. Çok iyi hazmetmiş bu gerçekleri.
Maşallah.
Her şeyi Allah'ın yarattığını, her şeyi Allah'ın emriyle olduğunu. Maşallah. Ve beğendiği salih amellerde bulunmamı ilham ile nasip et diyor. Ve yapacağı güzel davranışların bile ancak Allah'ın emriyle olacağını biliyor. Allah dilerse olacağını biliyor. Bakın çok iyi hazmetmiş maşallah. Çok hepimiz için güzel bir dua. Evet. Farkında olarak yapılacak bir dua tabii ki. Evet. Sırf sözle değil. Bunu yaşamak önemli olan. Ve bakın bilim de bunu ortaya koyuyor. Çok açık ve net bir şekilde. Şimdi mesela hücrelerin detayına indiğimizde o mikropları anlattık. Mesela işte az önce size gösterdim. Bir gittiği yöne gidecek bulmamışsa bir daha gitmiyor oraya. Gözü yok, kulağı yok. Nasıl oluyor bu? Allah bize gösteriyor nasıl yarattığını. Sperm hücrelerinde de bu var biliyor musunuz? Sağa bir dönüş yapmışsa, sola iki dönüş yapmadan tekrar sağa dönmüyor. Bu gösterilmiş, bu kanıtlanmış. Başı boş değil, spermler bile başı boş değil. Allah'ın emriyle hareket ediyorlar. Yani bunun gibi başka böyle canlılar, mikroplar da o besi ortamlarında mikroskop altında incelendiklerinde yaptıkları davranışlar var. Maşallah dedirtecek şekilde. Allah'ın emri hareket ettiklerini en büyük
yani mikroplarda görüyoruz artık yani. Değil başka canlılarda işte renge ekleri olsun. Her yerde bütün canlılığın temelinde Allah'ın yaratması var maşallah.
Mükemmel bir sistem var hocam, mükemmel bir düzen maşallah var yani.
Evet.
Harika bir işleyiş var.
Evet. Şimdi mesela size insan vücudunda nasıl elektrik üretiliyor diye hep söylüyoruz ya, ben elektriği bilmem. Elektrik çarpılan bir şey. Ama hücreler nasıl oluyor da milivolt düzeyinde elektrik üretebiliyorlar? Mesela sinir hücreleri, bir nöron hücresi nasıl oluyor da elektriği üretiyor? Bir yerden diğer yere nasıl elektrik transferi oluyor? Bunlar mucizevi şeyler. Ben bunlara muktedir değilim. Ben bunları yapmadım. Yani bildiğim şeyler değil zaten. Ancak keşfedilen, varlığı anlaşılan şeyler, gerçekler. Kuruluş sistemler bunlar. Kuruluş sistem ne demek? İçine giriyorsun bir, diyelim bir sistemin, bir bilgisayar odası olsun. İşte kablolar geçiyor her yerden, işte çeşitli çipler var her yerde, düzenlenmiş, yapılmış. Takdir edersin değil mi? Burada da işte bize takdir etmek düşüyor. Sinir sistemi maşallah Allah'ın en büyük yaratış delillerinden birisi. Şimdi burada nasıl oluyor da hücreler kendi enerjilerini üretiyorlar? Şimdi vücudumuz elektrikle çalışan bir sistem. Baştan aşağı. Ancak vücudumuz görmeye alışık olduğumuz diğer elektrikli sistemlerdeki gibi enerjisini dışarıdan almıyor. Kendisi üretiyor. Bir şarj ünitemiz yok. Hı. Kendi kendine üretiyor bütün hücreler bunu. Herhangi bir elektrikli aleti düşünelim mesela. Bu aletin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için bir güç kaynağından bu alete elektrik akımının olması ya da piller aracılığıyla bu enerjinin sağlanması gerekir. Yoksa en gelişmiş makine dahi olsa elektrik enerjisi mevcut olmadığında fonksiyonu da olmayacak. Çalışması için elektrik gerekiyor. Vücudumuzda ise tüm bu sistemlerden, bilinen elektrikli sistemlerden farklı olarak ihtiyaç duyduğu enerjiyi kendisi üretiyor hücrelerimiz. 100 trilyon hücremiz var bütün vücudumuzda. Canlılığı sürdürmek için hiç durmadan elektrik üretiyorlar ve kullanıyorlar bu hücreler. Sinir sisteminden bahsettik. Her bir hücre vücudun çalışmasını sağlayan küçük birer pil gibi çalışıyorlar. Hücrenin çevresi potasyum, iç kısmı ise sodyum ile dolu. Sodyum içeren sıvıyla dolu. Sodyum ve potasyumu karıştırdığımızda iki mineral birbiriyle etkileşime giriyor ve bir çeşit akım oluşuyor. Bakın çok önemli burası. Sodyum ve potasyum, bunları karıştırdığımızda iki mineral birbiriyle etkileşime giriyor ve bir çeşit akım oluşuyor. Bu reaksiyonun sonucunda, bu tepkimenin sonucunda yan ürün olarak elektrik açığa çıkıyor. Bunu arabaların akülerinde de bulabiliyoruz benzer sistemi, benzer bir çözümü. Sülfürik asit ve kurşun karıştırıldığında elektrik akımı üretiyor aküler, arabaların aküleri. Bu benzer sistemi zaten hücrelerin içinde buluyoruz bu şekilde. Sodyum ve potasyumdan oluşan pil. Radyolar, kaset çalarlar, el fenerleri, saatler ve bunun gibi cihazlar nasıl ki pillerden aldıkları enerjiyle çalışıyorlarsa arabalar da akülerdeki bu enerji olmadan çalışamıyor. Çünkü piller ve aküler kimyasal enerjiden yararlanarak küçük elektrik akımları üretiyorlar. Vücudun kullandığı elektrik ise bioelektrik kavramıyla ifade ediliyor. Bioelektrik, iyon adı verilen negatif ve pozitif yüklü parçacıkların hücresel değiş tokuşu. Az önce bahsettiğim sodyum ve potasyumun değiş tokuşu sayesinde oluşuyor. Yine detayından biraz bahsedelim. Potasyum bir hücre zarından dışarı serbest bırakıldığında ve onun yerine hücre içine sodyum alındığında küçük bir elektrik akımı meydana geliyor hücre boyunca. Akım geçtiğinde potasyum hücrenin içerisine ve sodyum da dışına gönderiliyor. Sodyum ve potasyumun bir değişimi söz konusu ve böylece hücrenin elektrik hücre içinde elektrik akımı oluşuyor bu sayede. Bakın bir bilim adamı bunu nasıl ifade ediyor? Doktor Landon Smith, sağlık ve beslenme alanında en tanınmış uzmanlardan birisi. Diyor ki, bu şekilde hücreler kendi elektromanyetik akımlarıyla küçük piller gibi çalışırlar diyor. Şimdi, tabii ki kendi kendilerine çözmüş oldukları bir şey değil hücreler. Allah'ın emriyle hareket ediyorlar. Ben zaten bunu yapmadım. Hiç kimse 100 trilyon hücresini ne saydı, ne nasıl bir yapıya sahip olduklarını detaylarıyla biliyor. Kimse bilmiyor bunları. Tabii ki bakın ayet-i kerimede Allah bize bu gerçeği şu şekilde bildirmiş. Haşr suresi 24. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. O Allah ki yaratandır. En güzel bir biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih övmektedir. Tesbih etmektedir, övmektedir. O aziz hakimdir. Allah hakim olan yegane güç. Yöneten yegane güç, yaratan yegane güç. Göklerde ve yerde olanların tümü ise yine hep detaylarıyla bahsettiğimiz gibi mikroptan galaksiler seviyesine varıncaya kadar, atomdan işte girengeyine kadar her yerde Allah'a övüyor her şeyi. Siz onların duymazsınız diyor başka bir ayet-i kerimede. Onlar Allah'ı tesbih etmektedirler diyor. Hayvanlardan örnek verirken Allah.
Maşallah.
Maşallah.
Tabi bunları görüp de iman eden çok fazla bilim adamı var. Yani pek çok insan da bilim adamı olmasa da zaten görünce iman ediyor. Ama bunları görüp detaylı bir şekilde iman eden bilim adamları var. Yine onlardan devam edelim. Mesela Francis Collins. Genom projesinin lideri kendisi.
Başkan lideri.
Evet, gençliğinde ateistken DNA'yı gördükten sonra Allah'a iman ediyor. Şöyle diyor Francis Collins. Laboratuvarda çalışırken Allah'ı hissettim. Kesinlikle bizden daha büyük bir güç var ve ben ona inanıyorum. DNA'nın şifresini çözmek beni Allah'a biraz daha yakınlaştırdı. Hastalıktan kırılan insanlar gördüm. Bilim onlardan umudunu kesmişti ama mucizevi olarak hayata döndüklerini gördüm. Bu da Allah'ın işidir demiş Francis evet. Collins. Yani ilk başta ateist mesela gençliğinde. Fakat sonradan Allah'a iman ettiğini açıklıyor. Yani canlılardaki DNA'nın şifresini çözmek, yani bir yazılım var mesela. Doğada bir yazılım buluyoruz, değil mi? Bir CD içerisinde bir yazılım buluyoruz. Bilgisayara takıyoruz bunu, çözmeye çalışıyoruz. Bu yazılım ne işe yarıyor, ne yapar, ne eder, muhasebe programı mıdır, grafik programı mıdır, nedir diye araştırıyor. Bunu araştıran kişi ne der? Acaba bunu hangi yazılım şirketi üretmiş diye düşünür değil mi? Hiç kimse, CD buldum işte toprağın altında. Demek ki bu CD acaba milyonlarca senede nasıl kendi kendine oluşmuştur dese birisi herhalde deriz yani aklı dengesinde bir problem olabilir diye düşünürüz. Şimdi ama Francis Collins de aynı şeyi yapıyor işte. İlk başta ateistim diyor ama DNA'yı çözmeye başladığımda diyor şifresini. Baktım diyor Allah'ın yaratmasıyla olabilecek bir şey diyor. Yani kesinlikle kendi kendine olabilecek bir şey değil diyor. Yine mesela devam edelim. Henry Fries mesela yine Georgia Üniversitesi'nde kimya profesörü ve kuantum kimya merkezinin direktörü. Beş göz Nobel ödülüne aday gösterilmiş ve dünyanın nitelikli üçüncü kimyageri olarak isimlendiriliyor. Şöyle diyor, bilimin bir anlam kazandığı ve bana zevk verdiği anlar. Kendi kendime işte bu Allah'ın yaratması dediği anlar bu kişinin. Yani kimyaya bakıyor mesela, kimyasal maddeleri inceliyor, atomik yapılarını inceliyor. İşte zaten o yüzden dünyanın üçüncü kimyageri olarak gösteriliyor. İşte bu evrimciler diyorlar işte üst rütbeli dünyanın en bilinen bilim adamları hepsi ateisttir, hepsi evrimcidir diyorlar.
Hepsini kaldırdık diyorlar evet. Ama bakıyoruz
kaldıramamışlar. Evet. Yani bakıyoruz şey dünyanın üçüncü kimyageri olarak gösterilen kişi. Ben ne zaman diyor kimyasal maddeleri incelesem, kimya ile ilgili bir şeyler yapmaya kalksam işte bu Allah'ın işidir diyorum evet. diyor. Allah'ı tesbih ediyor demek. Evet. Yani zaten bilim adamına yakışan budur. Einstein de diyor mesela dinsiz bilim topaldır diyor. Evet. Biz bilimi Allah'a yakınlaşmak için, Allah'ın sanatını görmek için yapıyoruz diyor. Tabii çok fazla var. Devam edelim yine. Evrimci kafaya da şifa olur. William Phillips lazer ışınıyla atomları yakalama metotları geliştirdiği için daha 50 yaşına varamadan Nobel ödülü kazanan bir fizikçi. Şöyle diyor. Allah bize içinde yaşayabileceğimiz ve keşfedebileceğimiz muhteşem bir dünya verdi diyor. Demek ki Allah'ın yarattığını kabul ediyor bu fizikçi. Ve Nobel ödülü almış bu şahıs. Yani demek ki dünyanın en nitelikli, en bilinen bilim adamları bu ufak evrimci grup tarafından iddia edildiği gibi Allah'ı inkar etmiyorlar. Tam tersi yaptıkları bilimle her zaman Allah'ın varlığını ve sanatını gördüklerini her konuşmalarında belirtiyorlar ve çok da dindar olduklarını görüyoruz zaten. Yani konuşmalarında hep Allah'ı övüyorlar. Allah'ın yarattığını belirtiyorlar. Yani nereye baksak onu görüyoruz. Mesela yine William Damski şöyle demiş, günümüz matematikçi bilim adamlarından. Şöyle diyor, dünya Allah'ın yaratmasıdır. Dünyayı Allah yaratmıştır diyor. Yine en bilinen matematikçilerden bir tanesi. Bilim adamları ise dünyayı anlamaya çalışırken Allah'ın düşüncelerini tekrarlarlar. Bilim adamları yaratıcı değil, yaratılış her zaman yaratıcının varlığını gösterir. Bilim adamlarının yaratıcı olmadığını, yani birisi kanun buldu diye o kanunu o bilim adamı yapmıyor sonuçta. Sadece buluyor, var olan kanunu buluyor. İşte yaratılış her zaman yaratıcının varlığını gösterir. Mesela canlılardaki yaratılış harikalarına baktığımızda diyor, bu Allah'ın varlığını gösteriyor bize diyor, tesadüfleri göstermiyor diyor. Ve bu dünyanın yine en bilinen matematikçilerinden bir tanesi. Dolayısıyla dünyanın en aklı, yani dünyadaki en işte bilinen bilim adamlarına baktığımız zaman aklı başında açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Mesela Alan Sandage yine bilim Allah'ı buluyor. Kapak konunun Newsweek dergisinde verdiği röportajda şöyle demiş. Beni bu sonuca götüren dünyanın bilimle anlaşılamayacak kadar kompleks olmasıydı. Varoluşun sırrını anlayabilmem ancak imanla mümkün. Bizim yerli evrimciler diyor ya, işte sıkıştığınız zaman işte Allah yaratmıştır diyorsunuz. Siz sıkıştığınız zaman tesadüf yapmıştır diyorsunuz. Ki her konuda da sıkıştığınız için neyi sorsak tesadüf yapmıştır diyorsunuz. Yani bak bilim adamı ne demiş? Varoluşun sırrını anlayabilmem ancak imanla mümkün diyor. Yani bunun tek açıklaması var diyor, Allah'ın yaratması. Başka bir açıklaması olamaz diyor. İkinci bir açıklama yok diyor.
Evet.
Yani sizin iddia ettiğiniz gibi, evrimcilerin, materyalistlerin gibi iddia ettiği gibi işte akıl almaz, işte akıl dışı, mantık dışı açıklamaları yapmaya ne gerek var? Belli değil mi Allah'ın yarattığı? Allah'ın yarattığını söylemek bilime savaş açmak da değil. Bak onlarca bilim adamı var, yüzlerce bilim adamı var. Hatta binlerce bilim adamı var. Biz birkaç tanesini söyledik şimdi. Varoluşun sırrını anlamak sadece imanla mümkün. Yani Allah'a iman etmen gerekiyor varoluşun sırrını anlaman için diyor. Yoksa mesela işte canlılar nasıl çeşitlenmiş, işte bir tür nasıl çeşitlenmiş, varyasyonla çeşitlenmiş. İşte şu nasıl olmuş, böyle olmuş, böyle olmuş. Fakat bakıyoruz bunlar nasıl oluyor diye doğada baktığımız zaman, evrimciler diyor ki tesadüfen, tesadüfen olmayacağı belli. Demek ki Allah'ın yaratması, yani bilim adamının bunu kabul etmesi garip bir şey değil ki. Allah'ın yarattığını kabul etmesi son derece akla, bilime, mantığa uygun. Paul Ernst yine St. John's Üniversitesi'nde yardımcı profesörlük yapmış olan Amerikalı Cerrahlar Birliği üyesi şöyle demiş. Ben Allah'a hiç kuşku duymadan kesin olarak inanıyorum. Kur'an'da Allah kesin bilgiyle iman ederler buyuruyor. Bu kişi de ben kesin bilgiyle inanıyorum diyor. Ve bu inancımın, uğraştığım bilim dalının beni doğruladığı ve kuvvetlendirdiği bir imandır. Evet, kainatta bir yaratıcı vardır. Allah'ın varlığını yine kabul ediyor. Evet. Bunlar, bu kişiler kendi dallarında dünyanın bir numaraları. Hiç evrimcilerin iddia ettiği gibi işte bilim insanları Allah'a inkar eder, evrime inanır. Böyle bir şey yok. Bilim insanları Allah'ın varlığını kabul eder. Böyle olması gerekiyor. Hiç bilim insanı 7000 yıllık pagan dinini savunur mu ya? Düşünsene, ben bilim insanıyım diyor. Neysin bilim insanı olarak? 7000 yıllık pagan dinini savunuyorum diyor. Sonra da bunu nasıl söylüyor? Ama bilim hiçbir dine mensup olmamalıdır diyor. Ama ben 7000 yıllık pagan dinine mensubum diyor. Yani senin kendinle çeliştiğin bariz ortada. Bilim her yerde Allah'ın yaratma sanatını gösteriyor bize. Zaten bundan geçmişte yaşamış bilim adamları da, şu anda aklı başında olan bilim adamları da bilimi Allah'ın yaratma sanatını görmek için bir vesile olarak algılamışlar ve o yönde yorumlar yapmışlar inşallah.
Maşallah, evet. Burada yani Allah'ın yaratması o kadar açık ki, hangi alanda olursa olsun. Mesela insan vücudunda 226 çeşit hücre var. Çeşit sayısı. Yani işte kalp hücresinin kendine ait hücreleri var. Kendi içinde özelleşmiş. İşte kalbin içine girdiğimizde kapakçık olan bölümlerini görüyoruz. Ona ilişkin işte lifli bölümler var. İşte kapakçıkları aşağı doğru çeken, kasıntıda çeken. Onun anatomisi apayrı. Harika arz ediyor. Mucizevi bir yaratılış var kalbin. Akciğere bakıyoruz yine aynı şekilde. Kendi içinde özel şeyleri var. Hücreler var özelleşmiş olan. Özelleşme zaten kendi içinde harikalık arz ediyor. Yani burada hücrelerin içinde aynı DNA olmasına rağmen vücudun neresinde olduklarını bilircesine, sanki bir navigasyon sistemi varmışçasına hareket ediyor olmaları tek başına bir mucize. Allah'ın varlığının delili. Her yere hakim bir güç tarafından yönetildiklerini ve buna göre yaratıldıklarının en büyük delili, ispatı. Bunlara kök hücre deniyor. Kök hücreler embriyo safhasında tam olarak 2 aylık oluncaya kadar, bebek 8 haftaya kadar bütün bu hücreler özelleşmiş oluyorlar ve bütün organları tam anlamıyla oluşturmuş oluyorlar. Maşallah dedim, demek bize düşüyor burada. Çünkü bir hücre işte ayakta mı olduğunu nereden bilsin? Kafatasının içinde bir beynin olması gerektiği yerde olduğunu bilip de beyin hücresi olarak davranması gerektiğini nereden bilsin? Değil mi? Kalp hücresi olduğunu nereden bilsin? Kalp lokasyonunda olduğunu, kalbin olması gerektiği yerde olduğunu fark edip buna göre davranmayı nereden bilsin? Kalbin içindeki o kapakçık olmayı nereden bilsin hücre? 226 ayrı, birbirinden tamamen ayrı hücre çeşidi var. Ve hepsinin içinde de aynı bilgi varken böylesine farklı şekilde davranmayı nereden bilsinler?
Maşallah.
Bunlara bunu ilham eden, emreden, tabii ki her şeyi bilen, vücudumuzu en derinliklerine varıncaya dek bilen Rabbimiz, Yüce Rabbimiz. Her şeyin bilgisine sahip Yüce Rabbimiz Allah. Bu çok açık. Bize anatomi dersinde işte sınava tabi tutarlardı. Vücuttaki işte şu sinirin adı ne? Veya işte şu damarın adı nedir? Vücuttan şuradan geçen damarın adı ne? Onları aklımıza tutmaya çalışırdık. Oradan geçen bir damar varmış. Zaten daha sonradan öğrendik. İşte damar varmış. Buradan geçen sinir varmış. İşte lenf sistemleri varmış. Bunu çoğu insan bilmez. Biz zaten aklımızda tutmaya çalışıyorduk. Mesela doktorlar, çoğu kimse de unutmuştur. Detaylarını çok fazla hatırlamaz. O sınav sırasında öğrendikten sonra. Eğer anatomi uzmanı değilse ya da işte konusunda uzmanlaşmış bir genel cerrah değilse neşteri keserken, neşterde dokuları keserken işte damarı ya da siniri nereden keseceğini, kesmemesi gerektiğini bildiği için, bilmesi gerektiği için aklına tutması gerekiyordur. Ama bu sistemler zaten var. Nasıl var? Her şeyi bilen Yüce Rabbimizin yaratmasıyla var.
Maşallah.
Düşünün, biz aklımızda tutamıyoruz. Yani nereden neyin geçeceğini zaten bilmiyoruz. İnsan çok cahil. Bunları biz yapmadık. Annemiz babamız yapmadı. Darwinistlerin söylediği gibi.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Yani kök hücrenin ne olduğunu annemiz babamız zaten bilmez. Beyin hücremizin nasıl olursa zaten bütün anne baba herkes bilir. Dua ederler. Oğlumuz sağlıklı olsun, kızımız sağlıklı olsun, bebeğimiz sağlıklı bir bebek olsun diye namazını kılar, duasını yapar. Allah'a yalvarır. Çocuğum işte akli bozukluğu olmasın, sakatlığı olmasın diye anneler babalar Allah'a yalvarırlar. İsterse en materyalist olsun, bakarsınız namaz kılıyordur o safhada,
evet,
o dönemde. Çünkü biliyor, onlar da biliyorlar Allah'ın yarattığını da o yüzden. Ama iş tabii ki başka boyutlara geldiği zaman insanları kandırmak için kalkıp da böyle şeyler kuruyorlar. O ayrı. Ama biz de yalanlarını üzerine vuruyoruz, samimiyetsizliklerini üzerine vuruyoruz. Gerçeğin ne olduğunu aktarıyoruz insanlara.
İnşallah. Tabii ayrıt var, bunu düşünmek lazım yani. Ayrıtın varlığı kesin. Yani şu andan çok daha net bir şekilde ahiret yaşantısını yaşayacağız. Hani Allah da her gün bize bunu gösteriyor yani. Mesela normal insan düşünür, ahiret nasıl yaşayacağız acaba diye düşünür. Allah her gün rüyamızda nasıl olacağını gösteriyor net bir şekilde. Biz gece uyuyoruz, belli bir süreden sonra zaten şuur gidiyor.
Evet.
Hemen rüya alemine geçiyoruz. Bambaşka bilmediğimiz insanlar, bilmediğimiz ortamlar. Bir anda bir görüntü başlıyor. Ve Allah... Yani bunu her gün yapabileceğini, çok rahat bir şekilde yarattığını bize gösteriyor. Ahiret yaşantısı da böyle. Bir anda ölüm gelecek. Aynı uyku uyumamız gibi, şuurun gitmesiyle beraber bir anda ölüm gelecek. Ve bundan daha keskin ve net bir şekilde ahiret yaşantısı başlayacak Allah'ın dilemesiyle. Ve o zaman biz anlayacağız ki bu dünya hayatı tek bir an gibi. Mesela biz uykudan uyandığımızda rüya esnasında mesela şey diyoruz ya, acayip bir yaşantının içerisinde. Mesela rüyaya girilir, rüya başlanır. Bir anda bir olayın içerisinde buluruz kendimizi. Mesela bir arkadaşlarımızı arabayla gidiyor olarak buluruz. Hiç mesela şey demeyiz. Tamam. Dur, nereden geldik buraya? Evet. Bu olayın başlangıcı ne? Mesela bir film vardı Inception diye. Evet. Orada da mesela aynı olay var. Rüyanın içerisinde buluyorsun kendini. Ama bir başı yok. Ama aynı zamanda başı olup olmadığını da düşünmüyorsun. Zaten rüya o şekilde oluyor. Ve Allah nasıl kendi kontrolüyle muazzam bir görüntü ve gerçeklik yarattığını bize gösteriyor her gece. Dolayısıyla ahiret yaratması da Allah için çok kolay dilemesiyle. Ve o rüya mesela belki aylarca sürebiliyor. Mesela rüyaya gece yatıyoruz. Bir gece içerisinde aylarca belki yıllık bir yaşantı yaşıyoruz. Sonra uyandığında diyorsun ki ben bunu yaşadım ama işte farkına varamadım rüya olduğunun. Artı o yıllarca yaşadığım yaşantı da yani sadece birkaç saniyeden ibaret diyorsun. Şimdi ahirette de aynı şey olacak işte. O Allah anlamamız için yaratıyor rüyayı inşallah. Biz mesela 60 sene yaşıyoruz işte anılarımız var mesela işte. İşte 30 senelik bir yaşantı var mesela. 30 senelik yaşantım içerisinde mesela ben böyle birçok şey yaşadım. Mesela pek çok olaya şahit oldum. Bakıyorsun bir an gibi. Yani şu an düşünüyorum. Bir şey yok. Hiçbir şey yok yani. Bir an gibi geçmiş. Ya 60 sene olduğunu farz edelim yine bir an gibi olacak. Hele ahirette uyandığım zaman tam artık bir an olduğunu kavramış olacağım ve sadece ahiret için yaptığım İşte iyi hazır yaptığım, Allah rızası için yaptığım işte sevaplar, ecirler veyahut da işlediğim günahlar varsa onlarla karşılaşacağım. Başka bir şey kalmayacak karşımda. Ve bir anda aynen rüyadan uyanır gibi uyanacağız yani. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, buyuruyor. İnsan uykudadır, ölünce uyanır buyuruyor. Aynen o şekilde uyanacağız ve sonsuz ahiret yaşantısı başlayacak. Ve bu kesin bir gerçek yani. Ahiret kesin var. İnşallah. Yani cennet, cehennem kesin olarak var.
Tabii ki.
Ve Allah'ın Kur'an'da bildirdiği şekilde cennet muhteşem bir yer. Evet. Yani böyle insan böyle hani bazıları çok yüzeysel düşünebiliyor. Yüzeysel düşünmesinler. Çok detaylı düşünsünler. Ufkunu açması gerekiyor insanın çünkü bu tarz şeyleri düşünürken. Cennet deyince bulutların üzerinde sürekli uçup işte etrafa gülücükler saçan insanlar gibi düşünülebiliyor. Haşa, cenneti tabii tenzih ederim bu anlatım ve hayallerden. Cennet muhteşem bir yer. Köşkler var. Yerdeki taşlar dahi yakuttan. Yani yerdeki taşlar dahi o bildiğimiz çakıl taşları gibi değil. Elmastan taşlar var yerde. Üzerindeki elbiseler son kalite insanların. Ağır işlenmiş atlastan buyuruyor Allah ayette. Köşkler altından ırmaklar akar buyuruyor evet. Yine Allah. Sağımıza bakıyoruz, bir bakıyoruz baldan ırmak akıyor. Düşünsenize baldan akan ırmak ne kadar ihtişamlı bir görüntüsü olur. Yani sırf mesela bir kavanozdaki balı bile şöyle dökerken o görüntü insanın çok hoşuna gidiyor böyle akışkan bir şey. Böyle altın renginde gibi. Bir de onu düşünün mesela 150-200 metrelik bir şelale olarak düşünün. Ne kadar insanın hoşuna gider öyle bir şey. Süt oluyor mesela, süt çok hoşumuza gidiyor. Allah cennette mesela 500 metre boyutunda bir ırmak düşünün mesela. Süt akıyor. Bozulma gibi bir olayı yok.
Mikrop yok çünkü. Bozulma demek evet. Mikrobun olmaması anlamına geliyor.
Bakteri olmadığı
havada
için.
Havada bakteri yok, küf evet. Yok.
Bakteri olsa da Allah yok, bozmaz yok. Gerçi. O da ayrı bir konu. Bakteriye emreder, bozmayacaksın der. Bozmaz. Hı. Oradan mesela altın kadehlerle sütü içebiliyorsun nehirden. Mal yiyeceksin mesela rahat bir şekilde yiyebiliyorsun. Ağaçlar var muhteşem, ihtişamlı, çok büyük, devasa böyle yüzlerce metre büyüklüğünde ağaçlar var. Ve sen bir meyve yemeye kalktığın zaman elini uzatıyorsun, o sana dalını uzatıyor. Alıyorsun, yiyorsun ve o ağaç kesinlikle bitmiyor. Mesela her meyve var bir ağaçta. Yani insanın tabii hayal gücüyle sınırlı bir şey bu. Düşünüyorsunuz etrafınızda insanlar var, hizmet eden kadın ve erkekler var. Orada mesela testilerle dolaşırlar buyuruyor Allah ayette. Altın testilerle dolaşırlar diyor Allah ayette. Yani muazzam bir ortam ve mesela güneş insanı rahatsız etmiyor. Gölgeliklerdedir diyor Allah. Tam kararında insanın böyle çok hoşuna giden. Zaten o yüzden ona benzer yapılar yapmaya çalışıyorlar. Şimdi işte otellerde işte böyle ayrı mekanlar yapıp işte onun ismini şu an tam hatırlayamadım. İşte gölgelik bir yer olsun, o kişiye has olsun böyle. O tarz yerler yapmaya çalışıyorlar. Cennette en mükemmelini yaratıyor evet. Allah.
İnşallah.
Ve şöyle bir şey var. Sıkılma hissi yok insanda. Mesela biz şu an bir bardak su içiyoruz. İkincisini içerken zorlanıyoruz. Çünkü neden? Vücut istediği için içiyoruz bunu. İhtiyacını tamamlayınca artık içemez hale geliyoruz. Orada ihtiyaçtan dolayı içilmiyor. Hiçbir şey ihtiyaçtan dolayı yapılmıyor. Sadece zevk için yapılıyor. İnşallah. Mesela meyve yiyorsun, sınırsız. 100 kilo meyve yiyorsun, 1 gram kilo almıyorsun. Et yiyorsun mesela, kolesterol derdi yok. Orada kuzular, işte diğer
lezzeti,
etler.
Lezzeti yaratan Allah, orada lezzeti çok daha güzel haliyle inşallah, ve çeşitleriyle inşallah. Yaratacak inşallah.
Buradaki yani. Aldığımız, cennette aldığımız zevk ama kıyasla oluyor. Allah merhametiyle dünyayı yaratıyor, dünya hayatını yaratıyor ki biz eksiklikleri bilebilelim. Meyvenin çürüdüğünü, bozulduğunu, sütün bozulduğunu, kirlendiğini, yorgunluğu, belli bir miktar ancak yiyebildiğimizi, içebildiğimizi bu dünyada öğreniyoruz. Evet. Eksikliklerin hepsini görüyoruz. Yorulmayı öğreniyoruz. Gözümüz kamaşıyor. Hastalıklarımız oluyor. Yatakta kalmamız gerekiyor hasta olduğumuz zaman. Ama cennette bunların hiçbiri yok. Ve bunları hatırlıyoruz. Evet. Aynı zamanda cehennemle kıyaslama imkanımız oluyor. Cehennemi görme imkanımız oluyor cennetten. Allah'a şükrediyoruz bize böyle nimetler verdiği için. Sıkılma hissi bu yüzden olmuyor. Sonsuza kadar sıkılmıyoruz. Çünkü her zaman o eksik halini, kötü halini hatırlıyoruz. Cehennemi görebiliyoruz, cehennemle kıyas yapma imkanı bulabiliyoruz. Ve her seferinde her bir iş yaparken kıyaslama imkanımız oluyor. Ben bu işi yaparken yoruluyordum, şimdi yorulmuyorum diyeceğiz inşallah. İnşallah. Uykum geliyordu, her uykumuz gelmedikçe, her zaman geçtikçe daha çok zevk alacağız inşallah.
Evet, bir de şu unutulmamalı. Şimdi bu program boyunca hep neyi hatırlattık? Her şeye emrini, her şeye emredip yaratan yegane güç var. O da Yüce Rabbimiz Allah.
İnşallah.
Şimdi ahirette, cennet ortamında bugünkü gördüğümüz teknolojiyi nasıl emrediyorsa bilim adamlarına ya da mühendislere ya da işçilere ve yaratıyorsa Allah yeryüzünde, orada çok çok daha ötesi bir teknolojiyi Allah yaratacak.
İnşallah.
Allah ol demesiyle yaratacak. Ve sebepler artık ortadan kalkmış haliyle Allah alem yaratacak. Artık işçiler olmadan işte dallarda, ağaçlardaki meyveler eksilmeden yemeye devam edeceğiz. İşte bahsettiğin gibi doymadan, sıkılmadan lezzet almaya devam edeceğiz. Teknolojinin kat be kat ötesi. İşte bugün bakıyoruz Boeing 747. Orada Boeing 747 değil. Allah o teknolojinin çok çok ötesini yaratacak. Biz belki diyeceğiz ki biz bunun bir benzerini görmüştük diyeceğiz. Ya da işte spor otomobilin çok çok daha ötesini çok yüksek bir teknolojiyle Allah orada yaratacak. Biz diyeceğiz ki Allah'ın izniyle eğer inşallah nasip eder gidersek bir benzerini görmüştük diyeceğiz. Burada dünya üzerinde gördüğümüz bütün güzelliklerin ister mimari olsun, sen az önce bahsettiğin altına ırmaklar akan evler olsun. İşte burada gökdelenler yapılıyor. Çok güzel evler, köşkler. Allah orada çok daha güzelini, çok daha öte bir mimariyle Allah yaratacak.
O zaman
dilemesiyle, emriyle.
O zaman ne diyelim hocam? Allah bize cennete gitmeyi nasip etsin.
İnşallah.
İnşallah.
Gerçekten çalışıp çabalayanlar gerçek ahiret, gerçek yurt olan ahiret yurdu için çalışıp çabalamalılar. İnşallah. Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu tarif ediyor bize. Allah'ın rızası, rahmeti ve cenneti için. İnşallah. Eğer Allah senden razı olmuşsa zaten seni cennetine alacak.
Evet.
O zaman Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için Allah'ın dilediği gibi dilediği şekilde yaşamak, Allah'ın dilediği şekilde din demek zaten bu. Allah'ın dilediği şekilde yaşamak zaten dini yaşamak. Tabii. Din demek zaten Allah'ın tarif ettiği şekilde hayatını şekillendirmek anlamına geliyor. Her şeyle. Yani din işte şu saatte yaşanır diye bir şey yok.
Evet.
Yani sen sabah kalktığından akşam yatıncaya kadar gece boyunca da rüyandaki o yine mentaliteyle devam edecek zaten. Yani bütün hayatına zaten Allah'ın istediği şekilde yaşama yerleşmiş olması gerekiyor.
İnşallah.
Yani senin bu artık niyetin, kalbinde hissettiklerin, düşüncelerin, her şeyde bu şekilde olması gerekiyor. İnşallah. İnşallah. O zaman tabii ki Allah hoşnut olacağı için zaten İnşallah. Cehennemde olmana rıza göstermez.
Evet.
Cennetini alır ve sonsuz bir şekilde yaşatır Allah'ın izniyle. Hepimizin dileği bu şekilde. Allah'ın İnşallah. Ve tabii bütün bunların güzelliklerinin ötesinde Allah'ın yüzü diye tarif ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın yüzünü görmek. Çünkü Allah müminlere orada kendi yüzünü de gösterecek. İnşallah
cennette. Tecelli edecek.
Tecelli inşallah. Edecek inşallah.
Sonsuz rızası.
Evet.
İnşallah. Sonsuza kadar Allah razı olması evet. Zaten cennetin en büyük nimeti.
Evet. İnşallah.
Allah'ın rızasının değişme ihtimali olmuyor. Sonsuza kadar o kişiden razı olmuş evet. oluyor. Programın da sonuna geldik bu arada inşallah.
İnşallah.
Saat 22'de Adnan Oktar'la Gece Sohbetleri programı olacak. A9 TV, Harun Yahya TV, TV Kayseri, Samsun Aks TV'den takip edebilirsiniz bu programı. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.